Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanımda her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Cihan Pekcan var. Nasılsınız?
Merhabalar, herkese merhabalar. Selamlar.
Ve iyi bayramlar dileyelim.
Evet. Bu özel cuma günü yayına giriyor.
Evet.
Özel bayram programı Teknoseyir'in. Herkese iyi bayramlar.
Çok evet. Özel gerçekten.
Tam denk geldi bayram günü ya, podcast. Geçen video sefer, beklerken podcast geldi.
Evet, evet. Geçen sefer söyledik ama hani perşembeden çekeceğiz diye. Çünkü cuma, bayram yokuz. Dolayısıyla
karışacak işler.
Söylediğin bir şey vardı. Hani Intel AMD'yi satın alırsa yapacak bir şeyimiz yok diye. Yani öyle bir felaket olmadığı sürece bir sorun yok ama hani cumayı atlıyoruz, onu söyleyelim. Perşembeden çekiyoruz.
Evet, bu
Intel'in
sefer
Intel'in AMD'yi alması felaket mi sence?
E tabii öyle yani şey, hoş bir şey olmaz. Sonuçta iki markadan birisi bizim için. Rekabetin iki başı. Gerçi AMD artık geriden takip ediyor ama.
Ama HD grafik sorunu biter.
Evet.
Artık doğru düzgün şeyler doğru çıkar.
Şimdi adreslerle başlayalım her zaman olduğu gibi. Teknoseyir.com sitemiz. Geri kalan bütün her yerde Teknoseyir olarak bizi bulabilirsiniz. Twitter'da, YouTube'da, Facebook'ta, Twitch'te.
Ama o bahaneyle şunu söyleyelim. Teknoseyir birleşik.
Teknoseyir birleşik, evet. Evet.
Hani çünkü onu bazı araya çizgi koyan falan şark kurnazları var.
Evet.
Yok, biz değiliz onlar. Teknoseyir birleşik.
Ya bir yandan da evet, onlar da biliyorsun hani üyeler de az olduğu için orada uyanmak lazım. Hani Teknoseyir'in 100 tane üyesi olamaz ya.
Gidiyorsun. ama tabii kafa karıştırıyor. Hmm. Yani mesela öyle bir şey var. Benim bakıyorum, benim hani arkadaşlarım falan
evet, evet,
like yapmışlar. Teknoseyir sanmışlar. Çünkü bizim logoyu da çalmış.
Evet.
Falan filan. Şeyi anlamıyorsun hani, niye yapılıyor bu?
Evet,
ne olacak? Hani para mı kazanacaksın? Yok. Ne olacak yani? Evet. Bunu Tekno çizgi seyir diye site ne olacak? Hani yanlışlıkla şey Intel abi bana göndereceği anakartı sana mı gönderecek?
Yok.
Yani hiçbir şey olmayacak.
Çok anlamsız evet. Ya da bizim bilmediğimiz bir şey var artık, biz anlamıyoruz.
Ya yapması o kadar basit ki herhalde.
Ya belki de.
Ya.
Taş atıp kolum yorulmuyor.
Ya yapayım işte diye. Şaka olduğu düşünülüyor falan filan herhalde.
Evet, haftanın haberlerine geçelim. Evet. Turkcell 5G araştırmaları için Ericsson'la ortaklık kurmuş.
Ericsson'un artık telefonu yok ama altyapı tarafında tıpkı daha önce kapanan diğer iletişim firmaları gibi onlar da o kısmı bırakmamışlardı.
Evet,
Turkcell'de bir araştırma.
Evet.
Direkt ya Ericsson'dan gelen bir basın açıklaması şeklinde biz anlaştık önümüzdeki yıllarda bu işi geliştireceğiz diyor ama.
Yıllarda.
Tabii canım, yani yakın gelecekte diyorlar, hani net bir şey
hani
söylemiyorlar.
Ağustos ayında değil yani.
Yok yok.
Çünkü bakalım ne olacak.
Ya ama zaten hani mi? Neyi geliştirecekler ben tam da anlamadım. Hani
ya şöyle, ne olacak burada? Ericsson geliştirecek. Tabii ki de Turkcell'in de var olan tabii bir şebekesi var. Hani o şebekeyi kullanarak test yapacağız falan demişler. Yoksa hani tahmin edeceğiniz gibi burada geliştirme tarafını Ericsson yapacak.
Evet. Şeyden hiç haber yok değil mi? İhalenin
dizlerde alıp tabii test şeyleri.
Evet.
Test
kobayları.
Hani öyle demeyeyim de hani malzemesi.
şey 4G ihalesiyle ilgili hiçbir şey duyuyor musunuz?
Yok.
Ağustos 26 Ağustos ertelenmişti galiba.
Evet, bakalım ne olacak. Çünkü hükümet falan yetişmeyecek gibi gözüküyor oraya. 26 Ağustos'a kadar.
Yetişir ya.
Yetişir
daha,
mi diyorsun?
Tabii, yetişir bence.
Teknosa'dan bir haber geldi. Telefon markasını, kendi telefon markasını geliştirip satışa sundu. Biz de bunu haberlerden öğrendik bu arada. Preo diye bir marka.
Basın toplantısı falan yapmışlar herhalde değil mi?
Yapmışlar gözüküyor ki bu kadar basında haber oldular.
Preo mu?
Evet.
Preo Allah
Allah. P1. P1. Modelin, yani Preo marka, P1'de
bir de
telefonları var. Evet, bir de saatleri var.
Yani ne bileyim. Preo.
Burada hani şeyi fark ediyor musunuz? Herkes bir yerli sevdasına girdi. Ama tabii hepsi ZTE'den alıp bize şey, yerli markayız diye yutturmaya çalışıyor ama yani.
Ya şimdi bize yutturması önemli değil. Vergi şeyine işte, yutturabiliyor mu?
Onu merak ediyoruz.
Mekanizmasına yutturabiliyor mu?
Yani o vergi, söylenen vergi çıktığında bunlar etkilenmeyecek mi de bunlar bu işlere bu kadar heveslendiler
evet
acaba?
Evet. Şimdi bir de şöyle bir şey çıktı. Buna ben iyice nasıl söyleyeyim, kibar bir şey bulamıyorum. Sinir olmaya başladım diyeyim. Lansmana özel fiyat diye bir şey çıktı.
Evet,
şimdi bu 2015'in modası. Evet. Bir şey telefon duyuruluyor 800 lira. Ama değil aslında.
Ama 200 tane satılacak.
Aslında 1200 lira. İşte bakıyorsun abi işte lansman işte tanıtım diyelim. Tanıtıma özel. Bu ne ya? Bu evet. Ne? Ben bunun bazı hani biz huysuz adamlarız, gıcık adamlarız. Tutup işte o telefon aslında kaç paraya satılacaksa onu söylüyoruz. Bazı yayınlar da o telefonu hemen şey diye yazıyor. İşte evet. Hani lansman fiyatı 500 liraysa 500 lira diye fiyatı yazıyor.
Amaç o zaten.
Kimse 500'ü alamıyor ama.
Evet.
Kimse 500'ü alamıyor.
Aynı şey benim başıma geldi. Ben burada Smart 6'nın gerçek fiyatını söyledim. Bir sürü itiraz geldi ya o değil. Fiyata değil diye.
Değil. Ha, o da işte sırf basın tarafı değil. Tüketicinin de hatası. Biraz tabii dikkatli okumak
tüketici
lazım.
Tüketici de basından takip ediyor. Ben hiçbir yerde onun 200 kişiyle sınırlıdır basında yazdığını görmedim.
Ya işte. Ne demek lansman fiyatı yani?
Tabii. Abi o şey yeni bir o yöntem şöyle. Herkes onu öyle haber yapınca gerçek fiyatı bir daha asla yer almıyor.
Evet.
Abi ilk akılda kalan
evet.
O fiyat oluyor sonuçta. Evet.
İnternetten arattığın zaman o çıkıyor
ilk
haber
sonuçlar
sitede.
Böyle yani çıkıyor.
Pazarlamacı açısından bakarsan mantıklı bir strateji.
Tabii. Tabii.
Ama tüketici açısından tabii. Kandırmaca.
Evet,
yani müşteri çakalık. Dükkana gidiyor. Hı-hı. O fiyat değil. Adam da niyetlenmiş telefonu kafasında almış zaten.
Evet.
Geliyor küfür ede de tamam 200 fazla veririz diyor. Halbuki o anda bütün o fiyat performans dengesi her şey değişti aslında ama onu hemen orada tezgahın önünde tabii. Yapacak değil. Tamam lanet olsun işte bir taksit daha öderim diyor alıyor.
Ne?
Ya bir ilginç konu da abi herkes bu telefon işine girmeye başladı ya. Yani,
bir anda. Sönmüştü tam.
Evet giriş seviyesi falan işte bu mesela Preo'nun da özellikleri hani giriş orta giriş alt diyelim öyle. O civarda bir seviyede bir telefon. Ya neye güveniyorlar? Rekabet çok sıkışık. Nasıl ne kadar? Hani Teknosa gerçi dağıtım kanalı falan güçlü. Hani biraz mantıklı belki onun için ama ufak tefek bir sürü de marka var. Girip batacak.
Vallahi tabletten böyle, ders almadılar herhalde.
Mağaza ürünü dünyada da var. Mesela Almanya'da Medion muydu? Neydi? Bir onların büyük bir mağazası var böyle. Onun her zaman bilgisayarı falan olur. Hı. Kendi markasıyla. Bu Türkiye'de yansı şimdi hani BİM falan şey satıyor, başka telefon satıyor. Yani bizim BİM fonda olacaktır.
Olur tabii.
ZTE nasıl olsa hazır.
Bu arada Teknosa'nın operatörlük işi de varmış.
Yani onu öğrenmiş olduk.
İşte ikisini birbirine şey yapıyorsun, bağlıyorsun, paket yapıyorsun hemen falan.
Evet zaten onu da yapmışlar. Şimdi bu Preo aslında 5 inçlik Snapdragon 410, 1 GB bellekli, 8 GB dahili hafızalı bir şey. Telefon. 750 lira istiyorlar buna. Ama işte o az önce Hamdi'nin dediği paketle alırsan mobil paketle 400'e geliyor.
Avantajlı oluyorsun.
Şimdi 400 lira 750 lira. Yani bunun gerçek fiyatının 400 olduğunu buradan hemen anlayabilirsiniz.
Ama işte o mobil pakette aylık ne kadar sana bir yük olacak?
Tabii o da ayrı konu.
24 ay muhtemelen işte şey taahhüt veriyorsun. Kaça geliyor?
Saat ne? Saat bir de
ya o saat watch. Biraz daha şey aksesuar gibi bir şey. Yine yani senin kalorini falan takip ediyor, adım sayıyor. 100 liraya satıyorlar onu da. Ama bizim tekno seyirciler onu 15 dolara aynısını bulunca tabii orada da şey oldu. birazcık eleştiri geldi.
İşin kötüsü bunu internetten hemen de getirtebilirsin. Hani tabii, gümrüğe takılma gümrüğe falan derdi de yok.
Onu da amaç şey hani bundle yapmak hepsiyle birlikte. Bakalım ne olacak göreceğiz. Başarılı olur mu?
Bakalım bunun arkasından diğer zincirlerin cevabı.
Bir de o var değil mi?
100 lira dedin de bak telefonla saati bundle yapmışlar. 799 olmuş. Yani 50 liraya eklemişler üstüne.
Yani bunların tek satılma fiyatları biraz bayağı bir şişirme gibi geldi bana.
Neyse işte Teknosa da böyle bir telefonla piyasaya girdi. Pek bizim dinleyenlerden alacak olanın olacağını zannetmem.
Ben de zannetmiyorum.
Çok da fazla bence zaman harcamayalım.
Evet.
Hayırlı olsun hayırlı Teknosa'ya. Olsun,
evet. Digiturk satılmış.
Evet Katarlı bir yayın grubuna satılıyor.
Bir kısmı TMSF'nin elindeydi.
Evet.
Bir kısmı da bir yabancı gene bir grubun elindeydi galiba. Bu Katarlı grup ikisini de toplamış bir hepsinden almış.
Beyin Medya.
Evet.
Beyin diye mi okunuyor bu?
Herhalde öyledir.
Beyin midir? Nedir artık bilmiyoruz. Yani bu Arapça mı nedir?
Yok canım sanmıyorum.
Necedir? Böyle bir girişime girişim yapılmış.
Bakalım ne olacak?
Serhat Ayan'ın bazı yorum ve soruları var kendi web sitesinde. Onu da ekledik. Teknoloji yazarı Serhat Ayan'ın meslektaşımız. O yorumlara da bakılması lazım. Çünkü hani bu devletin elindeki bir eline geçmiş bir kurum. Hani satılıyor ama tabii ya nasıl adamlar teklif mi verdi? Başka teklif var mıydı? Bunları merak etmek de gayet haklı. Onu da linkledik biz.
Evet.
Bu firmada daha çok zaten hani spor yayıncılığı falan yapan. Zaten sahibi Paris Saint Germain'in falan da sahibi. Yani futbol kulübünün de sahibi.
Siz hiç Dijitürk'ü sinema ya da dizi için almış birini tanıyor musunuz? Ben tanımıyorum.
Ben de tanımıyorum.
Ben de yani futboldan başka bir nedenle almış hiç kimse tanımıyorum. İzleyen var ama alış nedeni o değil.
Bakalım hani sonuçta futbol severler için belki bir hani iyi haber olabilir. Fiyatlarda vesairede bir değişiklik olacak mı? Göreceğiz. Evet.
Ya ben anlamıyorum. Dijitürk'ten internette bak insanların mesajlarına. Herkes nefret ediyor. Herkes lanet ediyor. Bir tane bile aboneliğini iptal eden görmedim. Ha aboneliği iptal etmek zaten bir macera anladığım kadarıyla. Hani zaten bir yapamıyorsun istesen de. Ama yani herkes küfür ediyor falan ama herkes abone.
Çünkü o maç... Şey olarak zorunlu tabii. Sonuçta lig maçlarını başka yerden izleyemiyorsun.
İzleyemezsin evet. Ben Lig TV'yi iptal ettireceğim bakalım neler gelecek başıma.
Ettiremeyeceksin.
Ben geçen Dijitürk'ü iptal ettirdim. Çok da zorlanmadım.
İyi. Çünkü onlar bir ceza falan yediler. Olabilir. O iptal edemediği için. Belki şimdi düzelmiştir süreçler. İnşallah öyledir.
Bir zamanlar ama hakikaten ben de duyuyordum yani o çileyi çekenleri.
Evet.
Eskiden, abi zaten o çilenin kaynaklarından bir tanesi şu fax denen olay. Fax evet. Çekme.
Fax mı çekiliyor?
Tabii. Ben TTNet için de fax çektim.
O TTNet'teki senin şeyin, o senin kendi yarattığın bir kriz. Hayır ben canım. Gittim TTNet ofisine.
Ha, sen gittin.
10 tamam. Tamam bir şey olacak işte. 5 saniye içinde iptal ettirdim çıktım. Yani o sen kendin bir trajedi yaratmışsın orada.
Şeyde yani git şöyle gitmezsen gidecek imkanın yoksa fax dışında bir yolun yok.
Ne yapacaksın adam bir şekilde senden
e-mail diye bir şey var abi.
Adam imza istiyor abicim imza dosyasına koyması lazım. Yoksa ben açarım telefonu. Merhaba ben Hamdi Kellecioğlu benim telefonu iptal edin derim. Olursa olmaz o iş. O yüzden adam dosyasına koyabilmek için imza istiyor.
Öyle ama şeyde istemiyorlar abone olurken tek yani telefonunu abone ediveriyorlar seni. Bir sürü şeyde. O şeymiş abi.
Acaba,
o devletin acaba. Hani o iptal konularında illa o hani o final yazılı şeyi istemesi olayıymış. O faxtan o yüzden kurtulamıyormuşuz. Yani işi zorlaştırmak için firmaların bulduğu bir sistem değilmiş. Öyle diyorlar.
İşte diyorum ya bir evrak lazım. İmzalı bir evrak lazım. Fax da bunu sağlıyor.
Evet.
Ha tamam scan ederim PDF i̇şte, yaparım falan da siz işte orada değiliz. Etmiyorlar. O noktada değiliz.
Evet.
Yoksa öyle bir şey de var da o noktada değiliz.
Intel'den haber var. Tiktak döngüsü vardır Intel'in. Bir tane şey çıkar. İşte bir nanometre iyileştirmesi, küçülmesi yaşanır. Sonra aynısının biraz daha gelişmişi çıkar. O nanometre değiştirmeden. Sonra bir daha küçülür. Evet. Sonra bir daha iyisi çıkar.
Bu 2007'den beri devam eden bir süreç.
Böyle gidiyor ama işte Levent abinin hep dediği gibi artık sınıra çok yani çok zor artık bu nanometre değişimleri gerçekleşmeye başladı. Ve 10 nanometreye geçilmenin zamanı gelmişken Intel'den açıklama geldi. Gecikeceği yönünde.
Gecikecek diye.
Ama bu gecikmenin şöyle bir yan etkisi var. Şimdi gecikme süresi arada bir boşluk yaratıyor. Orada artık o işlemcinin çıkması gerekiyordu, çıkmayacak. Yeni bir işlemci daha çıkacak ama mevcut yapıda. Yine 14 nanometrede çıkacak yeni işlemci. Kaby Lake.
Saat 2 kere vuracak
saat
bir yerde.
Saat 2 kere vuracak, evet.
Bunlar da şey mi, artık saniye mi?
Aynen öyle, evet.
2 kere vuracak demek
dolayısıyla
ki.
Dolayısıyla o Intel'in TikTok mimarisi şeyi yapısı artık bozuluyor.
Bu. Ya zaten karıştı o iş. Şimdi evet. Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell kafamız karışmadan geldik. Fakat 5. nesil, 6. nesil ya bunların duyurusu falan yapılmadı ama piyasadaki bir falan filan. Orada bir Broadwell'le birlikte bir karmaşa oluştu. Daha da karışacak gibi. Ha, 14 nanometrede bir süre zaman geçireceğiz gözüküyor.
Öyle gözüküyor.
Ha, evet. Bu şeye yarayacaktır. Intel rakiplerinin çok önünde.
Öyle.
bu rakiplere artık Qualcomm'u falan da kat. Sırf AMD diye düşünme otomatikman rakiplenince. Rakiplerinin çok önünde. Rakipleri 28 nanometrede mi?
Ya 20 şey var. 20. Qualcomm'da 20 var.
Intel 14'te. Şimdi rakiplere bir şans bu. Hani adam bir durakta fazladan bekleyecek.
Ama o arada araştırma geliştirme yapıyor. Rakiplerinin tabii de aynı şeyle zorlukla karşılaşacağını düşünürsen.
Evet tabii orası öyle.
Çok da ara kapanmıyor aslında.
Tabii.
Hani ortaya çıkan son ürünler olarak kapanıyor da araştırma faaliyetleri gene aynı zamanı alacaktır.
Ya zaten Qualcomm gibi hatta artık AMD gibi kendi fabrikası olmayan firmalar bu TSMC falan gibi üreticilerin eline bakıyor. Yani onlar bu teknolojiyi ilerletecekler ki sen de tasarımını yeni teknolojiye göre yapabilesin. Ya Intel dediğim gibi hani uzun süredir lider durumda gidiyor. Hem de bayağı bir uzun süredir lider durumda gidiyor bu üretim teknolojisinde. Kendi fabrikaları da olan bir firma. Bakalım hani Intel bir duralım bir iyi bir araştıralım dediyse vardır bir nedeni.
Az buzda rakam.
Geçen hafta 7 nanometre IBM'in denemelerinden bahsetmiştik. Evet. Sonuçta bu onun da önü açık demek ki. Ama kolay olmayacak.
Şey diyorlar işte verilen tarih 2016'da çıkacakmış 10 nanometre ama şimdi bu ertelemeyle birlikte 2017'nin ikinci yarısına ertelenmiş. Bayağı var yani.
Şeyi soracağım.
Bayağı var.
Mesela bu nanometrelerin şeyi neye göre belirleniyor? Hiçbir bilginiz var mı? Mesela 28'den niye 22'ye iniyor? 22'den niye 14'e? 14'ten niye 10'a? Yani niye arada 12 yok bu? Yani nedir bunu? Ben çok mesela hep merak etmişim.
Ben de bilmiyorum açıkçası.
Bir türlü
açıkçası
de kaynağını bulamadım.
Ben de bilmiyorum
açıkçası. Muhtemelen hani malzemeyle ilgili falan bir temeli vardır bu işin ama.
Ya tabii artık bu o kadar küçük mesafeler ya da küçük ölçüler konuşuluyor ki artık maddenin işte saflığı ya da şimdi geçen sene Asus anakartlarında dedi ya ben artık işte elektronik devre elemanlarının içindeki yapı taşını bile şeyi bile tozu bile iyi öğütüyorum, ince öğütüyorum ki hava az kalsın içinde diye diyordu Asus. Bu hesap artık hani oradaki grenler falan devreye giriyor. Silikonun saflığı falan devreye giriyor. Konu olmaya başlıyor. Ama niye hani işte 28'den 22'ye iniliyor? Kesin çok mantıklı bir açıklaması vardır ama ben de bilmiyorum. Tabii şey vardır bir kere öncelikle. Yani 28'den 26'ya inmek büyük hızlıkla değmiyordur.
Tabii.
Herhalde şeydir ya. Yapabildikleri o an için en düşük olan. Hani 28'den 22'ye inilebiliyorsa hani şu anda o teknoloji 22'ye izin veriyorsa hemen ona iniliyor. Bu da hani biraz daha açıklamak gerekirse bahsettiğimiz bu nanometreler falan yarı iletken üzerindeki yani işte işlemcinin içindeki iki transistör diyeceğim ama kızanlar olacaktır. Çünkü transistör olmak zorunda değil. İki eleman diyeyim arasındaki minimum mesafe. Hani sadece transistör değil yollar falan için de geçerli. Ama sonuçta işlemcinin büyüklüğünü etkiliyor işte.
Evet.
Her şeyi ufaltıp birbirine de daha yaklaştırdığında işlemci küçülüyor. Küçük işlemci daha düşük gerilimle çalışıyor. Daha hızlı çalışabiliyor. Ve firma açısından en büyük getirilerinden birisi aynı silikon dilimi üzerinde daha fazla işlemci çekirdeği üretip daha çok kazanıyorsun. Çünkü o dilimin maliyeti aynı. O dilimden 4 tane işlemci de çıkarırsan hani aynı para sana mal oluyor. 4000 tane de çıkartırsan aynı para. Tabii ki daha çok çıkartmak. Aynı tepside daha çok baklava dilimi olması. Eğer sadece dilimi hesap ediyorsan işine gelir. Küçük küçük kesersen baklavaları.
Doğru.
1000 kişiye baklava ikram ettik bayramda diye teknozehir olarak gazeteye çıkarız. O amaç baklavalar gözle zor görülüyor. Neyse.
Evet.
Şimdi bayram ya falan hani, ya baklava falan.
Ya şeyi de hani kafada canlandırmak için biz şimdi nanometre deyip geçiyoruz ama hani bir saç telinin kalınlığı 80-100 bin nanometre arası
tabii,
değişiyor.
Tabii.
Ne kadar altına indiğini düşün. Geçen şu IBM haberinde de bir karşılaştırma vardı. Bir DNA, insan DNA'sının kalınlığı 2,5 nanometre. Adamlar 7 yani 3 DNA kalınlığındaki bir tabii. elemandan bahsediyorsun.
Tabii.
Evet.
O kadar küçük değerler ki.
Ya.
Teknolojinin en üst noktası şu anda evet. bu. Evet, çarşıdan işte 100 doların altına alıp gelebiliyorsun ya. Eve. O da ilginç ve hani konu çok dağılmasın ama ben her şeye çok enteresan gelir her zaman. Bilgisayarı kendimiz evde toplayabiliyoruz ya.
Hı.
Ya hani baya baya bir şey ya, bilgisayar topluyorsun. Onun da ister işte uzay mekiğinin planını çizersin, ister müzik yaparsın bilmem ne. Ve sen bunu çarşıdan parçaları alıp böyle bin poşetlerine doldurup eve gelip öyle mutfak masasının üzerinde topluyorsun, çalışıyor.
Evet.
Sonra da oynuyorsun ya da işte ne yapıyorsan yapıyor, AutoCAD ile uğraşıyorsun. Bu müthiş geliyor bana.
Öyle. Ama o da hani birazcık sona doğru yaklaşıyor gibi. Yani laptop tarafında zaten artık upgrade bile yapamıyorsun. Her şey lehimli.
Evet.
Kasada olacak mı çok merak ediyorum. Bilgisayar kasasından da böyle bir anda bir şey öyle olacak. Kurtulacak mıyız?
İşte NUC falan var. Hani ya da işte mini kasalar var. Hmm.
Ne zaman? All-in-one'lar var işte. Televizyonun ekran kısmına yani. Monte olmuş.
Ha, sonuçta yüksek güç gerektirenlere, workstation türü bir şey isteyenlere hep olacak. Hani kasa, ekran kartı takılı içinde falan filan hep olacak ama azalıyor tabii ki. Çünkü adam ihtiyacını işte NUC'la ya da All-in-One'la görüyorsa tamam diyor, bu da iyi böyle. Bir tek
evet.
Şey kablo karmaşası yok, bir tek ekran. Tamam hani herkesin çünkü ihtiyacı şey değil ki, GeForce 980 değil ki.
Öyle. İzinsiz SMS mesajlarına yönelik yönetmelik sonunda yayınlandı.
Evet, nihayet. Biz şikayet ettikçe ya değişen bir şey olmadı dedikçe yönetmelik daha çıkmadı.
Evet,
bir de şey şikayet mekanizması yok diye şikayet ediyorduk. Biz şikayet mekanizması yok, bizi dinleyenlere şikayet ediyoruz.
Evet.
Şikayet mekanizması yok falan dedikçe yönetmelik çıkmadı deniyordu. Hakikaten bu yönetmelik yeni çıktı. 15 Temmuz'da çıkmış.
Bayram tebrik SMS'leri ne durumda sizde?
Bana geliyor.
Bana da geliyor.
Ya onlar tabii tebrik değil.
Değil tabii canım.
Hani aslında bariz spamın spam. Şeyi.
Şekerlisi diyorsun.
Ha işte yani bahaneyle bütün bayramlarda falan firmaların yolladığı mesajlar yalan. Hele şöylesi var hani kimisi tamam yine hani bayramınızı kutlarız, mutluluklar olsun falan demiş. Kimisi İşte Ramazan bayramınızı kutlarız. Orta boy pizza 25 lira. Yani bu mesajın hoş görülecek bir yanı yok. Bu evet. yalan ya kesinlikle.
Yalnız burada da bu yönetmelikle birlikte bazı şeyler de açığa kavuştu. Mesela kamuya spam serbest ya da işte mesaj serbest.
Belediye başkanları serbest.
Evet.
Belediye başkanları çakar istediği
ama onlar
gibi.
Da herhalde bilgilendirme temelli olacak.
Ama bilgilendirme çok geniş bir kavram. İşte
akşam ben televizyona çıkıyorum diyor.
İşte bilgilendiriyorum.
Doğru. Ya şimdi Emniyet Genel Müdürlüğü mesela bazen mesaj gönderiyor işte.
Evet.
Sizi işte şuradan arayıp da işte para isteyenlere inanmayın gibi. Hani o tür şeyleri belki serbest demeye çalıştılar ama.
Evet. Ha, gerçi emniyet almış bizi izleme yazılımlarını geçen hafta haber yaptık.
O ayrı.
Evet. Hiçbir şey gelmez onlardan.
Ben yapayım başkası yapmasın diyor evet. devletin şeyi bu.
Şey yani burada şey. Anahtar kelime ticari olmayan mesajlar. Hani onlara birazcık serbest bırakmışlar gözüküyorlar. Ama ticari olanlarda en azından şunu tekrar söyleyelim. Şey yok. Hani ben mesajı attım sen istemiyorsan beni haber et. İşte SMS at şu numarayı arat çık. Öyle bir şey yok. İzin yani izin almadan ben izin vermeden kimse bana ticari mesaj atamaz.
Bir yerde şeyi de okumuştum. Atanına kadar hani mesajı gönderene kadar aracılar da sorumlu evet. tutuluyor yönetmelikte diyorlardı.
İnşallah.
Hani operatörler de o zaman dikkat edecekler herhalde biraz daha bu evet. işlere.
Şikayet de bakanlığın sitesinden yapılacakmış E-Devlet'ten. Ya da işte senin bölgendeki müdürlükten diyeyim.
Evet.
Bizzat gideceksin. Sen başkası adına şey yapamıyorsun. Hani.
Yalnız hani bu yasa çıktığında şey diyorlardı ya kişileri kapsamıyor sadece firmaları kapsıyor. Bu yönetmelikte şöyle bir şey geçiyor. Gerçek ve tüzel kişilerin mal ve hizmetlerini tanıtmak yani. Gerçek kişileri de kapsıyor gibi anladım ben yönetmeni.
Öyle gözüküyor, öyle gözüküyor.
Vallahi gerçek kişilerden de SMS geliyor bazen.
Geliyor. İşte
memnuniyet garantili falan diye hizmet, servis sektöründen mesajlar geliyor. O da onu kapsıyor herhalde.
Onay talebine sessiz kalınırsa reddedilmiş sayılacak. Yani izin vermemiş sayılacağız.
Bunu anlat adamlara.
Evet. Bakalım. Hani şimdi hiçbir özür kalmadı. Tamam bu da çıktı. Bakalım
şikayet
ne olacak.
Şikayet edince birkaç kişinin canı yanacak herhalde.
İnşallah yanar.
Akıllanacaklar diye düşünüyorum ben.
Bir zamanlar bütün Türkiye'yi spamlayan bir adam vardı, hatırlıyor
evet,
musunuz?
Evet, hatırlamaz mıyız abi?
Türkiye'de spamı başlatan adam.
Evet.
Şimdi adı aklınıza gelse de söylemeyin. Yok. Zaten o sahte isimde %100. Söylemeyin. Hırsıza hırsız deyince suç oluyor. Ne günlerdi ya. Bir sürü, ben de telefon açıp küfür falan etmiştim. O da sana küfür ediyor tabii. Mahkemeye vermeye çalışan falan arkadaşlar oldu ama adam tabii belli değil. Hani o isim de gerçek değil falan. Ne oldu bilmiyorum.
Evet, ne oldu?
Sonra hem de herkes yapıyor spamı. O zamanlar oydu bir tek.
Bir de şey, kendi de satıyordu değil mi onları tabii arşiv canım. Olarak?
Tabii, hizmet veriyordu senin. Ya bir zamanlar o spam CD'lerin ben markette falan satıldığını gördüm.
Evet,
ya
evet.
Elektronik pazarlama seti. CD'de adresler. Hala geliyor spam adresleri. O mail adresi kapansa da şey olsa da geliyor. Dünyada da böyle işte, rezillik.
Öyle öyle.
E-mail'in, yıllardır söylüyorum, e-mail 2 diye bir şey olması lazım. Şimdi e-mail en baştan, ya internetin bütün doğasında bu sorun var. İnternet kurulduğunda askeri bir ağ ve tabii ki o askeri ağ kimsenin işte memnuniyet garantili bilmem ne özel evimizde ağırlıyoruz falan mesajı atacağını kimse düşünmemiş. Bu askeri ağ çünkü atanı anında tezkereyi yakar. Dolayısıyla internet anlamsız bir güven üzerine kurulu. Hani atılmayacağı, izinsiz e-mail gelmeyeceği düşüncesiyle kurulu. Ya da en başta biliyorsunuz geçmişte şey çok kolaydı. Başkasının adına mail atmak.
Doğru.
İster hani siteler vardı, istersen sen kendi tarayıcında sadece mail istemcinde gönderenin adresini başkasının adresi yaparak yollayabiliyordun. Mail sunucusunda telnet yaparak gidip atabiliyordun falan. Günümüzde daha zor. İmkansız değil ama eskisine göre daha zor. İşte bu şeylerin aptalca kolay olmasının nedeni hep bu güven bazlı network.
Doğru.
O yüzden hani biz geçmişte de bazen konuştuk. Keşke interneti silip baştan yapmak mümkün olsa.
Öyle.
Onu yapamıyorsak e-mail'i baştan yapabilsek.
Doğru.
Yani FTP falan da böyle. Bunları araştırırsan 1970'li yıllara falan kadar gidiyor.
Doğru doğru.
Temelleri. O zamana göre yapılmış. Günümüzde işlemiyor işte.
Öyle. Bir kayıp haberi. Nintendo'nun başkanı Satoru Iwata kanserden ölmüş 55 yaşında.
Evet. Bu çok önemli bir adam. Çünkü sadece bir yönetici değil. Aynı zamanda programcı.
Öyle.
Aynı zamanda oyuncu kendi deyimiyle, hani kendi söylediğine göre. Hakikaten şey falan var hani böyle hakkında, hani herkesin hakkında hikayeler olur. Yani bu adamcağızın hakkında da ya işte filanca programın source koduna baktı da bilmem ne sorununu çözdü falan şeklinde hikayeler var. Yani bir tek şeyi firma yönetmek olan bir yönetici değil. Ama erken.
Ama çok önemli başarıları var zaten. Evet. Nintendo'nun başına da o Wii falan bu adamın zamanında çıkmış
doğru,
ürünler.
Doğru.
Yes.
Doğru. Erken işte vade erken gelmiş. Yaş çok genç aslında.
Yani, kanser abi işte. Kime denk geleceği belli olmuyor
evet,
zaten.
Evet. Yani önemli bir kayıp oyun dünyası için. Bilgi teknoloji dünyası için. Evet. Oyun özelde oyun dünyası için.
Hayatımda aldığım ilk ve tek konsol Wii'di. Gerçi kendime almadım. Annemleri aldım oynasınlar diye ama.
Şeymiş abi, Nintendo çok eski bir firma. O ailenin dışında seçilen ilk CEO buymuş.
Bir öyle bir özelliği.
Hep aileden,
aile firması.
Evet, aile firmasıymış. Onun dışından gelen ilk yönetici.
Nintendo oyun kağıdı, iskambil
ya
kağıdı.
İşte 1850'lerde mi ne kurulmuş?
İskambil kağıdı firması. Yamaha piyano tamircisi. Adam ilk piyano tamir ediyor, sonra şey diyor ya bunu ben de yaparım. Şimdi evet. Yamaha falan tabii çok enteresan. Yamaha marka motor, ya motosiklet var, de var, evet. Piyano da var, hayır, flüt var.
Evet, doğru.
İşte aslında adam piyano tamir ediyormuş. Bir noktada diyor ki ya bunu ben de yaparım. yapıyor da.
Benim plastik flütüm Yamaha'ydı galiba. Tabii üstüne onu Yamaha
yazmış olabilir. Normalde Helvacıoğlu mu olur, ne olur? Blok flüt. Hmm. Zurna gibi çalardık, kaval gibi çalardık. Hiç öğrettiler sözde ama benden bir şey çıkmadı yani.
Bakalım şimdi yani bu adamcağızın ölümü de Nintendo'nun zor bir zamanla da denk geldi birazcık aslında bakarsanız ne
şimdi
olacak?
Şimdi tabii Wii U'ya başarı demek zor. Zor. Bayağı bir gerçekleri Steve Jobs ölçüsünde çarpıtmak gerek onun için. Ama bir yandan da işte Nintendo ne yaptı? Kendi platformu dışına açılmaya hazırlanıyor.
Evet.
Oyunlarını başka platformlara uzatmayı değil, genişletmeyi düşünüyor. Artık kabul etti daha doğrusu bunu. Bir firma bir değişim yaşayacaktı. Başkanın ömrü yetmedi ama bakalım yerine gelecek olanlar sürdürecek mi?
Evet.
Yani çünkü tamam Nintendo dev bir firma, müthiş bir firma ama mesela bir zamanlarda yine bir müthiş dev bir firma Sega vardı.
Ha Sega değil mi?
Nintendo'nun rakibi. Sega gitti. Nintendo kaldı.
Sega şey olarak devam ediyor. Hani oyun yapımcısı
oyun
olarak.
Oyun yapımcısı olarak işte o şeylerin Total War serisi miydi?
Onu Sega'ya
gitti. Warhammer lisansı Sega'ya gitti falan. Ama işte artık Sega'nın konsolu yıllardır yok. Çok uzun süredir yok.
Evet. Tabii bizim için Nintendo Game Boy.
Game Boy. Kimi arkadaşlar için Nintendo Game Watch.
Game Watch var tabii.
Game Match.
Game Match.
Game Match. Nintendo oyun kağıdından sonra onlara o işlere giriyor. El oyunu diyelim. Nasıl diyelim? Günümüzde artık gençler görmediler ki hiç Game Watch'u. Tek oyunluk oyun konsolu. Tek oyunluk PSP gibi bir şeydi Game Watch'lar. Saati falan da olurdu. Sonra da işte 8 bitlik Nintendo Entertainment System'le başlıyor konsol macerası. Günümüze kadar geliyor. İlginç tabii. Çok Japon çıkışlı bu firmalar.
Öyle.
Genelde Amerika'ya atlamaları büyük bir macera oluyor ve dönüm noktası oluyor. Hmm. Hani kendi Japonya'da büyüse de Amerika'ya gelmesi gerekiyor. Nintendo bunu başarıyla yapıyor hem de oyun konsollarının felaketi döneminde yapıyor. Yani evet. Atari falan topu atarken Nintendo sağlam duruyor. Sonra da yükseliyor. Hep.
Devletler gibi Levent abi firmaların da büyük markaların da bir böyle dönemleri var galiba.
Oluyor tabii ki. Yani çünkü şimdi şeye bak. Ati'ye bak. Ati'yi düşün. Ati hep vardı. Kanadalı bir firma. Array Technologies mi ne aslında ismi? Hmm. O Ati'nin de açılımı. Hep vardı Ati Rage falan da biliyorsun kimsenin umurunda değildi.
Evet.
Sonra bu İlk bence Radeon 8500 ile insanların dikkatini çekti. Evet. DirectX 8 zamanı. Ama bomba R300 işlemcisiyle bu 9500, 9500 Pro, 9700, 9700 Pro. 4 tane kart çıkmıştı.
Evet.
Ve ortalık orada yıkılmıştı işte hakikaten. R300 işlemcisi bu Eric Demerson el attığı işlemci nesli. Ondan sonra da zaten artık ekran kartı pazarının oyuncusu olarak işte bugüne geldi diyelim. AMD'ye dönüştü. AMD tarafından satın alındı. Herkesin kalbinde hala yeri var.
Öyle.
Şey oluyor ama işte o R300 müthiş bir R200 ile başlayan işte 8500 ile başlayan rüzgar R300'de kasırga oldu. Ama hani sonra diniyor.
Diniyor.
Diniyor, bir durgunluk devresi oluyor, sonra yine bir esiyor falan. Böyle firmalar.
Ya biraz içinde bulunduğun pazarın ortam koşullarının hızlı değişmesiyle alakalı.
Tabii.
Ya özellikle teknoloji çok hızlı değişiyor abi. 7 sene önce Nokia en önemli telefon üreticilerinden biriydi mesela.
Tabii.
Şimdi adı yok. Tekrar geleceğiz falan diyorlar işte.
Öyle işte AMD'nin Athlon XP zamanları. bulamıyordun, satın alacağın yok. Elinde herkes onu alıyor yani. Çünkü ama orada birazcık da şu var, sadece ürünün iyi olması değil, rakibin de hata yapmasıyla eşit. Doğru. Şey, eş zamanlı. Athlon XP'nin rakibi Pentium 4'tü.
Evet.
Pentium 4 herhalde Intel'de şimdi burada olsa ya o pek iyi değildi diye diyecektir. Kabul edecektir. Athlon XP çok iyiydi.
Öyleydi.
Ucuzdu. Overclock oluyordu. Yok evet. Kalemle üzerine köprüleri boyuyorduk falan evet, filan. Evet. Bin türlü şey yapıyorduk. Böyle hani modlanıyordu. Hmm. Yok Torton'u Barton yapmak mı ne bir şeyler neler şeyler vardı ya. Neydi Torton alıp Barton mu yapıyorduk ne yapıyorduk? Şey, keşi meşi açılıyordu.
Keşi açılıyordu.
İki katına çıkıyordu keşi
sonra
falan.
AMD tedbir almıştı hani lazerle bir ne yap bir şeyler
kesiyordu. Kesiyordu yani. Tabii sonra onu da bir şeyler yaptık falan filan. Lazerle kesiyordu, fiziksel olarak bir boşluk oluyordu ama onu işte bu sefer de gümüş kalem devreye girdi falan. Durduramazsın insanları. Hele böyle o Torton'u Barton yapmak falan mali olarak da ciddi sana kazanç sağlıyor. Yani alamayacağın bir işlemciye sahip oluyordun. Üstelik birebir tam olarak hani onun gibi değil. Ona dönüşüyordu işlemci.
Oluyor,
üst modele dönüşüyordu. 250 şey miydi? 128 megabayt kilobayt cache 256'ya mı ne çıkıyordu? Ya da tam tersi 256 ve 512'ye mi ne çıkıyordu? Güzel günlerde işte o sırada Intel öyle Pentium 4'ü ile kös kös oturuyordu.
Evet.
Ha, ama ne yani oldu? Pentium 4'ten sonra da Intel uçtu. Evet. Core'la bir yani bu i3, i7, i5 serisiyle birlikte Kuzey Köprüsü'nü içine çekerek daha önce AMD'nin yaptığı gibi işlemcinin içine çekerek Nehalem'le birlikte Intel coştu ve uçtu gitti.
Öyle oldu.
Hani işte dönem dönem hayatta dönem kalabilen
bir başarılı olmuş bir firma daha var.
Evet.
Yeniden girmeye çalışıyor şimdi.
Maalesef Commodore.
Ya o kötü bir şey ya. Kötü bir şaka gibi bir şey yani. Bu her sene bir Commodore marka bir şey çıkar.
Bir şey çıkar evet.
Ne oldu? Geçen senelerde bilgisayar çıkıyordu falan. Nerede? Hani almaya kalksan yok. Ne oldu? Bu marka valla benim çok param olsa bir gün dünyayı ele geçirirsem bu markayı alacağım, kasaya kilitleyeceğim kimse kullanmasın diye. Bu çünkü her sene birileri buna bir sürü para yatırıp iflas ediyor ondan sonra.
Bir de abi mesela burada bir stratejik hata var. Şimdi bu Commodore ismini bilen nesil artık bir önceki nesil. Biz. Yani telefon satacaksın sen gençlere satacaksın.
Gençler için Commodore, Amiga falan hiçbir şey ifade etmiyor.
Bir şey ifade etmiyor.
Çok geçti çünkü o kadar çok zaman geçti ki üzerinden. En fazla şey diyor ya görmüştüm TeknoSeyir diye bir sitede bir deliler var. Yaşlılar var onlar konuşuyordu duymuştum diyecek genç en fazla. Yani bir şeyi kalmadı. Artı şu var şimdi. Ya biz çocuktuk. Commodore 64'ümüz, Amiga'mız falan vardı. Bu bizim çocukluğumuza, gençliğimize damgasını vurdu. Kimimiz hala işte bırakamadık.
Evet.
O dönemleri, o şeyi büyümeye korktuğumuz için onu hala bırakamadık. Ama şimdi bakıyorsun, uzaktan bakarsan, hani uzaylı olarak bakarsan, kardeşim Commodore firması hiçbir zaman üretim kalitesiyle, servisiyle falan şey yapmış, alkış almış bir firma değil. Yani o markaya kendini angaje etmek ne kadar doğru bir şey tartışılır aslında. Adamlar şimdi de neyse bunu konuşuyoruz olayı konuşmadık. Mesele şu Commodore marka telefon. Birileri evet. Yine bu markanın kullanım hakkını almış. Bilmem kaçıncı kez el değiştirmiş. Şimdi de bir akıllı telefon duyurdular.
Pet.
Telefon fazlasıyla OnePlus One'a benzemiyor mu?
Ben aynı fikirdeyim.
Yani bu OnePlus...
Özellikleri açısından benzemiyor da şekil
tipi,
belki.
Evet.
Yani bu OnePlus One gibi geldi bana. Ama üzerine Commodore logosu konmuş. Bir de Commodore'un efsane işte kişisel bilgisayarlarından PET. Onun adı verilmiş. İçine de Commodore 64 emülatörü yüklenmiş. Bu emülatörü hepiniz kendi cihazlarınıza yükleyebilirsiniz şu anda. Her platformda var. Windows Phone hariç. İşte yani bilmiyorum Murat hani şimdi bunu alsan ne olacak? Ne olacağını söyleyeyim. Rafta Commodore marka bende Media Player var. Commodore marka saat mi ne var? Commodore marka hesap boş DVD. Hesap makinesini söylemiyorum. O Commodore'un ilk ürünü hesap evet. makinesi. Commodore marka DVD var. MP4 player var falan. Onların yanına konacak bu da. Başka hiçbir anlamı yok.
Evet.
Yani bilmiyorum. Ne oldu? Commodore Gaming oyun bilgisayarları yapacaklardı. Öyle. Ben de hala tişörtü var giyiyorum. Tek şey o oldu. Koca firmadan geriye kalan o oldu.
Yazık.
Ya saçma sapan işler bunlar ya.
Öyle. Yani Commodore'un hiçbir şey yok o cihazın üzerinde. O yazıdan başka.
Evet. Aynı logo. İşte
pazarlama pet açısından da hiçbir artısı yok.
Evet.
Tamamen anlamsız bir iş.
Yani şimdi benim kuşak ya ilginç gelecektir. Çok hani adamın harcayacak çok parası varsa alır. Sırf elimde gözüksün diye. Ama gençler için ya bu şeyden çok farklı değil işte ne bileyim Zopo'dan falan farklı. Ha, bir marka daha çıkmış. Adam bunu Teknosa'da görecek. Ha, Çin'den bir marka çıkmış böyle Commodore diye gelecek. Sonra benim üzerimde Commodore tişörtünü görecek şey diyecek viral yapıyor. Yani, şey yapmış reklamını almıştı. İşte. Ya bilmiyorum Murat bundan ben heyecanlanacak hiçbir şey görmüyorum.
Aynı fikirdeyim.
Sadece hani parayı saçıyor olsam ben de alırım. Sırf o işte rafa koyup da sonra 20 sene sonra aha böyle saçma sapan şeyler çıktı diye göstermek için. Kullanılacak bir şey olarak görmüyorum doğrusunu söylemek gerekirse.
Evet. Instagram fotoğrafların çözünürlüğünü yükseltiyor. Hatta yükseltmeye başlamış.
Çok iyi.
Abi eskiden çok düşükmüş ya. Ben değil mi? 640 görünce inanamadım yani.
Öyle. Ya Instagram'ın şöyle salakça bir çelişkisi vardı. Hani fotoğraf üzerine bir ağ. Fakat fotoğraflar ufacık.
Demek ki fotoğraf üzerine değil ağ.
Değil aslında yani tabii başka şey.
Anlayacaksın.
Hani fotoğraflar ufacık. Ya böyle bir şey mi olur abi? Fotoğraf hani fotoğrafçılık falan diyorsan o büyük büyük olacak bakacaksın. Hayır,
büyüttükleri de 1080'e 1080 gene ufak aslında.
Ha, hiç olmazsa heh, iki katı neredeyse olmuş.
Hani alan olarak 4 katı hatta belki dersin de yani gene ufak.
Öyle. Instagram aslında çok garip bir şey. Instagram'ın ne kadar çok kullanıcısı olduğunu şeyini biliyoruz. Takipçisi olduğunu, kullanıcısı olduğunu ama bakıyorsun hani Instagram'ı gir uygulamasına, sitesine, o gizlilik ayarlarına falan bak. Hiçbir şey yok. Doğru düzgün hiçbir ayar yok. Hani sadece şey Instagram o akış. Yani özel bir şey yapmak iste Instagram'da çoğu şey yok.
Öyle.
Instagram'ın olayı bir şeydi ya filtreleri vardı. Öyle. Zamanında kimse de yokken bunlarda mı vardı neydi? O çok yani kullanıldı.
Kimse de yokken değil de kimse farkında değil.
Kolaylaştırdı evet, ya da o işi.
Kolaylaştırdı.
Yani, ha bir de şey iyi tabii şimdi Twitter'da da fotoğraf paylaşıyorsun. Doğru. Fotoğrafı çek, ekle falan filan. Orada direkt fotoğraf üzerine bir ağ. Kare şeklinde olması da ekranı ne tür tutarsa tutsun adam.
Doğru.
Ya da telefonun formatı ne olursa olsun uydu falan.
Yalnız Instagram olayı şu. Şimdi mesela fotoğraf üzerine hep siteler vardı ama adam sanat fotoğrafı yapıp yolluyordu mesela. Instagram'da sen olay anlatıyor. Bir tane işte şimdi kola içiyorum deyip çekiyorsun yolluyorsun. Yani orada olay fotoğrafın kendisi değil anlattığı bir olay. Bir anı.
Evet, evet.
Sosyalliği o sağlıyor aslında bakarsanız.
Ya işte taglar, likelama falan filan.
Facebook'un da bir sonraki hedefi online satışmış. Yani seni Facebook'tan bir yere yollamadan direkt Facebook içinde satış imkanı sunacak.
Zaten şimdi onların bu konuda bazı hazırlıkları var. Ha işte. Şey falan var çünkü mesela artık form oluştu. Mesela bir grup kuruyorsun. Ne bileyim şey grubu. Kol saati severler grubu. Tamam. Oraya şey yap, kol saati, saati alım satım grubu diyelim. Uydurdum. Tamam. Öyle bir grup varsa benim bir alakam yok. Şu anda saat önümdeydi. O gözümün önünde, o aklıma geldi hemen. Şey yapabiliyorsun. Buraya konulan her mesajda fiyat da, model fiyat da olacak. Fieldlar, alanlar belirleyebiliyorsun falan. Ya da mesela Facebook içinde dükkan formatında sayfalar var açılmış. Onların reklamı falan çıktığında Shop Now düğmesi oluyor. Ben Türkçesinde ne bilmiyorum. Benimki İngilizce ayarlıydı. Özel şey, şimdi al düğmesi oluyor.
Evet.
Yani hazırlıyorlardı.
Tabii tabii zaten şey, hazırlığa devam ediyorlar. Yani tüm dünyaya şu anda açılacak bir şey değil. Ama yani şey olacak herhalde. Şu şeyler çok işlevsizleşmişti abi. Hani bu markaların sayfaları oluyor ya.
Evet.
Orada bir post paylaşmak artık hani bir şey değil. Ama orada şimdi satış da yapabileceğini düşün. Kendi orada mal satabileceksin. Yani bir yandan da şimdi nasıl adamlar gitti gidiyor orada sahibinden de dükkan açıyorlar. Markalar bile. Şimdi orada da açacaksın belki.
İşte nasıl bir şey sistem kurulacak o tam belli değil anladığım kadarıyla.
Evet, da. Deniyorlar işte. Yani
belli başlı firmalar üzerinde denemeye başlamışlar. Ama olacak yani böyle bir şey girecek hayatımıza.
Bu haber ilginç. Apple Watch pek iyi gitmiyormuş haberlere göre.
Evet, çıkışından bir böyle yükselmiş. Şimdi düşüşe geçti diyorlar. Evet. Satışlar açısından.
Yani o biliyorsunuz şeyde hani ürün bulunmuyordu ilk çıktığında. Hani tükenmişti.
Ha işte Murat şunu da bilmiyoruz ya. Hakikaten öyle mi?
Ha bu rakamlar
şöyle bir konuşuyor. Şöyle bir şehir efsanesi mi diyeyim bir hikaye vardır. Adam restoran açıyor. 6 ay boyunca her arayana yer yok diyor. Rezervasyon evet. için her arayana yer yok diyor. 6 ay sonra bütün gazetelerde işte hani işte sosyete, sosyal hayat köşelerinde, gazetelerinde vay işte yükselen yıldız bilmem ne haber olmaya başlıyor. Hakikaten yer yok ondan sonra. Acaba öyle mi?
Bunun bir adı var abi. Azlık teorisi mi? Bir şey bir şey az ise değerlenir.
Kıtlık teorisi.
Bu ya da... bir de şey falan oluyor ya sözünü kestim hani. Artık bunları yemiyoruz şimdi.
Evet.
Her PlayStation çıktığında şey o kadar güçlü ki Amerika bunun satılmasına izin vermiyor başka ülkelere. Bilmem ne yok silah kategorisine giriyor.
Evet.
Yok şey çıkar iPad Air, iPad Air çıktı. Efendim o kadar ince ki şeydeki havaalanı güvenliğindeki memurlar bunun bilgisayar olduğuna inanmıyormuş.
Evet.
Falan. Bunlar palavra kardeşim başka evet. şey değil bunlar pazarlama oyunu. Dolayısıyla hani ya işte Apple Watch kalmadı, kapışıldı falan da geçtiğimiz aylar, yıllarda iPhone 5'te mi ne Türkiye'den bir mağaza zinciri böyle bir şey denedi hatırlıyor musun? Bülten geldi, bütün müşteriler Lamborghini ile mi ne geliyormuş ya. iPhone 5 almaya gelen müşteriler Ferrari ile falan geliyormuş. Hmm.
Yani, yalnız hani verdikleri haberler ya. Satışlar düşüyor diyor da abi. Günlük 20 bin satılmış.
Yine şey Mart, hani Nisan. Her firma razı olur o rakamlara.
Tabii abi şu anda 5 binlere düşmüş günde.
Tabii.
Yani bu rakamlar da acayip rakamlar gene. Günlükten bahsediyorum ya günlük 20 bin saat satıyor adam.
Öyle.
Tabii canım.
Yanlış sonuçta... mı anladım diye baktım da öyle
ama
değil yani.
Ya burada şey bizim için önemli olan tabii o rakam yüksek de hani bir saat sanki pek yani tutmamış gibi bir şey.
Çünkü ne işe yaradığı belli değil ki. Yani evet. insanların ben teknoloji işinin içinde bir adamım. Ya akıllı saatin ne akıllı saati bana satamadılar daha. Çünkü kafamda şey yok hani ne işe yarayacak bu? Bak o hani kıçı kırık diyeyim.
Tamam.
Özür dileyerek adım sayar bile tamam kafama yatıyor. Spor yapsam, koşu yapsam falan hemen alırım. Fakat akıllı saat ya bu benim hangi derdimi çözecek? Çünkü şu andaki kolumdaki akılsız saatten son derece memnunum. Tek bir iş yapıyor. Saati gösteriyor.
Pili bitmiyor. Ya da bitiyor pili da
bitmiyor.
Hani.
Bitmiyor. Su geçirmiyor. Bilmem ne. Pili bitmiyor. 10 sene de bitecek. Öyle çalışıyor. Saati göstermekten başka yaptığı hiçbir halt yok. Tarihi de gösteriyordu da ben ayarını bozdum gösterdim. ama tamam hani akıllı saat. Şimdi hayaller hani şu Fallout'taki Pip-Boy gibi bir yani şey olsa amenna. Ya da ne bileyim bu işte filmlerdeki falan gibi işte saatten bilmem konuşabilsek falan ama öyle bir şey de değil. Ne telefona notification gelecek saatten göreceğim. Ya bir telefon elimde zaten. Hani biliyorum tek olayı bu değil ama. İşte akıllı saatin bir şeye yaraması lazım ki satılsın. Şu anda alanların çoğu merak ettiğinden. İşte Apple çıkarmış için. Mecburen alacağız düşüncesinden. İlgi çekeceğinden.
Öyle.
Bu. Sırf Apple değil. Hiçbir firma bunu daha beceremedi.
Satışın düşüşü biraz da şeyi gösteriyor. Şimdi sen alıyorsun ilk alansın. Güzel bir şeyse etrafına bulaştırıyorsun.
Tabii ki. Herkes ama bayılır alır.
Burada düşüş olması pek bulaşmadığını gösteriyor bence.
Galiba. Galiba.
Bir de çok şey ucuz değil abi. Çok pahalı saatler. Hani Türkiye için zaten pahalı. Ben bizi kastetmiyorum.
En ucuzu 350 dolar.
Amerika şey. İçin de pahalı yani. Bir Amerikalı için de pahalı.
Telefon fiyatına.
Evet.
Bir de saat.
10 bin dolarlık olan modeli de var.
Tabii ona bahsetmiyorum bile.
Ya şey mantıklı. Hani bir böyle vücuduna takılı bir elektronik bir şey. Mantıklı. Ama saat falan kolay olmayacak galiba bu iş.
Evet.
Yani belki başka bir şey geliştirilecek.
Belki de.
Ha belki de şey hata. Saat gibi işte hani kol saati ne zaman 1800'lerde mi çıkmıştır? Daha mı eskidir? 1800'lerde falan çıkmıştır herhalde ilk. Daha attım sadece. Hani saat gibi artık 200 yıllık bir şeyden belki de uzaklaşmak lazımdı. Hani farklı bir şey artık günümüzde.
Ama işte Pip Boy. İnsanları,
gerçi o da dirseğe kadar. Zor. Pip Boy bütün kolu kaplıyor ama.
Evet.
Ama televizyon var. Hem de tüplü televizyon var üzerinde bakıyorsun. Onun Commodore markası çıksın alalım işte.
1868 diyor.
İyi tahmin etmişiz.
Evet.
Daha önce belki şey vardır, köstekli
onlar saat tabii kol saat.
Zincirli.
Valla bu arada Apple'da işler iyi gidiyor.
Tabii. Ne olmuş?
İlk çeyrek satış rakamları açıklandı cep neymiş? Telefonunda. İlk 8 firma karının %92'sini Apple yapmış.
Şimdi öyle Apple'da kesinlikle İnanılmaz bir rakam sıkıntı ya. Yok. Hani bu saat işi olmazsa da vazgeçtikler geçerler. Çünkü hiçbir şekilde sıkıntı yok adamlarda.
Kâr eden tek firma gibi bir şey neredeyse.
Tam onu diyecektim. Yani
bu, Samsung da biraz kâr ediyor. Düşmüş kârları ama.
Bu tabloya senin dediğine göre tam Apple'ın kârını geç. Diğerleri ya zararına satıyor ya hani dengede satıyor. Kimse kâr edemiyor Apple dışında.
Ya işte o çok büyük başarı. Çünkü adam en çok telefonu satıyor satmıyor önemli değil. Kârlılık çok fazla. Yani evet. Her telefondan ya da telefonla birlikte sattığı şeylerden müthiş bir para kazanıyor. O yüzden işte oturduğu yerden gülüyor diğer firmalara.
Öyle.
Abi bak bu paylaştığımız linklerden Business Insider'ın sayfasında bir şey var, grafik var. Yani karlılığını Apple sürekli arttırarak gidiyor. %40'lardan başlamış, şimdi %100'lere falan ulaşmış. Bir ara Samsung 2013'ün 3. çeyreğinde %60'lar seviyesinde yakalamış Apple'ı. Bu herhalde şeye mi denk geliyor? Galaxy S4'e, S3, S4'e falan denk geliyor galiba. Ondan sonra Samsung çok ciddi hızla düşüyor. Diğerleri zaten sürünmüş. Yani Nokia, BlackBerry, Motorola, Lenovo, geç HTC, onları. LG hepsi %0'larda. Karlılık sıfır yani.
Zaten hani BlackBerry falan silindi gitti. Adamlar az kalsın topa atıyorlar. Attılar zaten biraz da. Yani bize hani şu an baktığınız zaman Samsung'lar, LG'ler sürekli yeni modeller çıkartıyorlar. Sürekli hani bayağı da üst düzey telefonlar çıkarıyorlar ama olmuyor işte. Evet. Bir şekilde olmuyor.
Ya ama şey ne güzel. Zaten Apple yıllardan beri şunu gösteriyor. 1000 tane model çıkartmanın hiçbir anlamı yok.
Evet.
Adam iPod zamanında neydi işte? 1 tane, 2 tane.
Ama abi şöyle bir şey var. Şimdi hani Samsung falan gibi firmalar da aptal değil. Niye çıkarmak zorunda kalıyorlar? Apple yarışa önce başladı ve o premium dediğimiz o üst tabakayı sahiplendi adam. İyi de üretiyor. Kimseye de kaptırmıyor. Yani onu orada yenmen çok zor. O zaman ne yapıyor firmalar? Alt tabakalara inmek zorunda kalıyorlar. Evet. İşte o zaman çeşitlendirmen gerekiyor.
Apple'ın olmadığı yerlere gidiyorsun.
Tabii Apple'ın olmadığı yerlere gidiyorsun. Orada da mesela Samsung'u bu aralar şey zorlamaya başladı. Çin üreticiler işte o Meizu'ydu, Huawei falandı, Xiaomi. Bunlar karlılığı çok ciddi zorladılar. Samsung ortada bir yere sıkıştı kaldı. Diğerleri de öyle, LG de öyle.
Şimdi tabii şey kazandırıyor. 3000 liralık telefon iyi kazandırıyor. 300 tabii. liralık telefon zaten tamamı kar olsa ya. Ne olacak? Onun içinde vergisi, satıcının kazancı, bir nakliyesi, osu busu falan. Asıl baba telefonlar kazandırıyor. Her ürün için geçerli. Pahalı
her ürün için geçerli abi. iPhone'da şöyle bir avantaj var. Satış adedi de fazla. Hani pahalı ürün işte. Az satılır falan diyorsun da çok o da çok satılıyor.
Ya tabii onun pahalılığı biraz da şey hani satıldığı ülkelerle yani Türkiye'de kurumur girince astronomik oluyor.
Ya doğru tabii.
Amerikalı için pahalı yine pahalı ama bize pahalı olduğu kadar değil.
Bu son Apple'ın yükselişindeki bu arada en önemli etkilerden biri de Çin pazarında.
Oraya da
çok gider. Ciddi kâr etmişler.
Çin'e nasıl adam üstüne sarıyordu iPhone'lar öyle giriyordu.
90 tane mi ne bu yakalanmıştı.
Öyle bir açlık var orada. iPod Touch yenilendi bu arada.
Şu grafiğe baksana.
Evet.
iPod Touch evet.
Onda da şimdi şey dolanımıyla yenilendi. iPhone
A8.
Evet, 6 miydi? Ve Plus'ın dolanımıyla yenilendi.
İşlemcisi değişti.
Ya bu ilginç bir şey.
iPod'un yani. Hala olması Enteresan değil mi? Bak hani hep iPod bitti öldü falan şeyi çıkar ama hiçbir yani, şeyin öldüğü 2002, falan yok.
12'den beri ilk defa yenilendi ama bu arada evet. Bayağı bir arada zaman var.
Wi-Fi AC falan da gelmiş.
Güzel.
Bilmiyorum ya bunu niye alınıp kullanılacağını ben bir türlü şey yapamıyorum. Kafamda canlandıramıyorum.
Değil mi?
Şimdi şöyle iPod'da oyun falan da yüklüyorsun. Var.
Tamam ben telefon
telefonsuz alırsın. iPhone.
Yani telefonsuz işte iPhone. Evet yani telefonsuz iPhone aslında. Telefon nasıl al?
Küçük tablet. Çok küçük tablet. Ya adam ne bileyim işte telefon...
Ha, fiyatını bilmeden konuşuyorum tabii. Hani telefonun olunca çok pahalı oluyorsa bilmiyorum da. Yani bir garip geliyor bana bu yani iPod işi.
Şey azalıyor zaten. Ya şey büyük sıkıntı. Yanında birden çok elektronik cihaz taşımak. Müzik için ayrı, kitap için ayrı, telefon, fotoğraf falan. Hele bunların hepsinin şarjının farklı olduğunu falan düşünürsen bayağı bir sıkıntı. Yapılıyor ama yani bir yerden sonra tabii ya lanet olsun deyip farklı bir çözüm arayabiliyor insanlar.
Bu şey haberi ne Hamdi? Apple'a 22 yıl sonra işletim sistemi güncellemesi
falan gelmiş. Ben eklemedim bilmiyorum bu haberi kim ekledi.
Ya Apple 2 GS modeline tam 22 yıldan sonra bir işletim sistemi güncellemesi geldi. Ama tabii şöyle de bir şey var. Zaten sistem 6, hani o eskiden Apple'ın işletim sistemleri sistem diye geçerdi. Hmm. Sistem 6, sistem 7 diye. 22 sene önce sistem 6.01 çıkmış. Şimdi 22 sene sonra sistem 6.02.
Bu ama esprisine işte yapılmış bir şey herhalde değil mi? Gerçek değildir yani.
Ya küçük bir şey hani.
Gerçek gayet
şey
gerçek.
Şey yapılmış ama 6.01'den 6.02'ye ufak bir şey gelmiş. Ethernet desteği falan geliyor. Ama şey tabii çok güzel. Şimdi şu About kısmında gördüğün copyright 1983-2015 bölümü çok hoş. Bu tabii hani şeye kurmuyorsun tabii bunu günümüzde MacBook'a falan kurmuyorsun. Buna böyle Apple 2 bulmak lazım olan arkadaşlar var. Onlar deneyebilirler.
Bunun, tabii adam yani şey demiş orada bakın hani açıklamasında proof of concept update. Yani bu iş yapın yapılabildiğini ispat
ediyor. Uğraşınca oluyor.
Evet, tam olarak
İstesek o. Daha yeni bir şeyler çıkar.
Apple'ın logosuna vermiş. Falan baksana ya resimlerdeki. Renkli renkli logosu var diyor mu?
Çok güzel bence. Keyifli bir şey. Bu geçen hafta da DOS oyunu ne oluyor toplam? 20 yıl önceye mi gidiyoruz?
Hepsi senin suçlar.
Geçen hafta da DOS oyunu çıkmıştı. Commodore'dan da telefon çıktı. hakikaten şey 20 sene önceye dönüyoruz evet. Komple. Hazırlıklıyız.
Evet, diğer habere geçelim. Şimdi müzik firması Marshall kendi telefonunu duyurmuş. Bu kulaklıklarıyla meşhur olan mı? Yok.
Amfileriyle. Çok büyük olarak. amfileriyle meşhur olan Marshall bir telefon işine girmiş.
Niye?
Müzik ağırlıklı telefon. İşte nasıl oluyor dersen. Ön tarafında iki hoparlörü var bir kere. HTC style. işte şey yapmışlar. Daha önce Sony'de de vardı ya. Bir tane tek bir tuş basıyorsun müzik player açılıyor. Sony'nin Walkman telefonlarında. Sony tamam. Ericsson olarak
tamam.
Çıkan Walkman telefonlarında vardı. Yani birazcık iPod'su özellikler eklenmiş bir Android telefon aslında. 2 GB bellekli, 720p ekranlı, 7,5 inç bir telefon. $590.
Yanında kulaklık veriyorlar mı acaba?
Veriyorlardır.
Artık değil mi yani?
Veriyor. Evet, Marshall'ın kendi kulaklıklarını.
İşte belki onlar iyi bir şey
veriyormuş. Ya pek o fiyata bilemiyorum. Yani satılır kesin de biraz hani kapışılacak bir şey yok. Değil. İnsanların koşup da HTC'yi, Samsung'u almayıp da bunu alacağı bir şey değil.
Evet. Google'dan bir haber. Google Photos uygulamasını kaldırsan bile resimlerin buluta yüklenmeye devam ediyormuş. Onu keşfetmişler.
Ya bu aslında şey değil hani bir yanlışlıkla veya hani bilinçli yapılmış bir şey mi tam bilemiyorum. ayarlarda Google Fotos'u yüklerken sana soruyor, çektiğin resimleri hemen göndereyim mi diye. Ona evet dediğin zaman kendi uygulama içindeki ayarı değil, Android'in ayarını mı ne değiştiriyormuş. Hmm. Sen uygulamayı kaldırdıktan sonra bile Android'in o genel merkezindeki ayar kalıyormuş. Gidip onu da kapatman gerekiyormuş. Hmm. Bunu keşfetmiş biri geçenlerde. Bunu da açıktan duyurmuş. Bilmiyorum düzeltilmesi gereken bir hata mıdır? Yoksa sistemi böyle mi tasarlamışlar ama yani sen şeyden çıktın zannettiğin sıkıntı. Halde çıkmıyorsun aslında. Yani yanlış yönlendiriyor en azından.
Bu arada bu haberin altında Nicolas Cage'in Superman kostümlü bir hali var. Yani hayatımda gördüğüm en kötü şeylerden biri.
Öyle o sayfada öyle bir
şaka
olduğunu düşündüğümüz.
Yok abi yok. Bir ara
umduğumuz diyeyim.
Nicolas Cage Superman için hakikaten düşünülmüştü. Sonra o projeden vazgeçildi.
Ama iyi ki geçilmiş hakikaten. Bu resim
bu
nedir?
Bu şeyler yani? Deneme fotoğrafları. Ben buna daha önce de baktım. Ama yani çok kötü yani.
Ya Nicolas Cage olunca zaten genelde geçiyorsun. Neyse biz şimdi de bakalım.
Evet. Ya bu ilginç. Mozilla artık varsayılan olarak Flash'ı engelliyor.
Evet bu çok önemli bir gelişme. Bilmiyorum belki de sevinmek mi lazım artık.
Evet.
Flash zamanında Steve Jobs hayatta mıydı o Flash'a?
Tabii o zaman açık mektup yayınladı adam.
İşte o zamanlar tabii tartışıldı bu konu. Birazcık da şeyden kaynaklanıyor tabii. Hani Mac ürünleri masaüstü yayıncılık, tasarım falan konusunda özdeşleştirilir. Adobe'da çok önemli marka. Hani eski dostuna şimdi sırt çeviriyor gibi bir durum oluşmuştu. Öyle tartışılmıştı. Ama işte artık Flash herkesi o çökmesi, mökmesi, bilmem nesi herkesi canından bezdirdi. Her yerde görüyoruz bunu.
Çökmesinin haricinde deli gibi güvenlik açığı.
Sürekli ya. Yani uğraşsan bu kadar güvenlik açığı veremezsin. Nasıl bir yazılımdır ben
güvenlik
çok merak
açığı,
ediyorum.
Bilgisayarın fanının deliye dönmesi. Bak dönmeden de şey oldu şimdi, kelime oyunu oldu. deli gibi dönmesi diyelim. Unutalım demek ki lafı. Flash, ben mesela şu anda kullandığım bilgisayardan kaldırdım. Çünkü bu şu anda yaptığımız gibi çekimler sırasında o fanın sesi inanılmaz noktalara geliyordu. Yayına giriyordu. Flash'ı kaldırarak çözüm buldum. Flash'a artık son verilmesi lazım. Burada şey çok enteresan durumda. Reklam sektörü. Daha hala Flash'tan HTML5'e geçiş konusunda bir uyanmadılar. Ama ne olacak? Yani Flash'la olmayacağı bu geleceğe gidemeyeceğimiz belli. Nasıl?
Eski alışkanlıklarını bence kolay değiştiremiyorlar abi.
Bilmiyorum. Hani ben bizim şimdi web sitelerinde biraz büyükçe bir siten varsa reklam yönetim yazılımı kullanman gerekir.
Evet.
İşte OpenX çok yaygın bir örneği. Hepimiz kullanıyorduk. Kullanıyor herhalde şimdi de kullanıyoruz. Mesela OpenX'ten hep bekledim. Ne zaman HTML5 gelecek? Ne zaman HTML5 gelecek? Bildiğim kadarıyla hala yok. Zaten reklam ajanslarının da HTML formatında bir reklam tasarlama gayreti yok. Hani bu durumda İnsanlar hani ad blocker kullanıyorlar, kullanmıyorlar, tartışmalar falan oluyor. Bu işte Mozilla kendinden reklamları bloklamış oluyor.
Evet.
Bir anlamda.
Yalnız bir şey ya ben bunun şimdi ben Chrome kullanıyorum, Firefox kullanmıyorum. Ben bunun şeyden anladım. Babam geldi bilgisayarda sorun var diye. Bir baktım Firefox o kullanıyor. Onu seviyor. Engellemiş tabii Flash'ı. Flash kullanılan şeylerde, videolarda sorun var.
Tabii.
Mecbur açmak zorunda kaldım.
YouTube artık açtı YouTube'da onu da YouTube'da tabii YouTube dışında mecralar da var.
Bu gazetelerin kendi sayfalarında çok sorun oluyor. Onların oynattıkları o videolarda.
Gazetelerin sayfalarına girmese genel olarak mutlu olur zaten. Hani.
Ya evet çok şikayetçi ama işte şey o şey deniyor da ondan. Şimdi eve gazete almıyor. Bakayım internetten hani onun yerini geçecek mi deniyor şu an.
Ben hani sonuçta mutsuz yani şu akıl an. Hastanesine kaldırılmaya değmez yani gazete bak, almaya devam etse.
Babam için internet hayatı yeni başladı. En fazla bir sene. Oo. Adam bıktı yani direkt hani şu an gir sanki 100 yıldır bundan şikayet eden bir insanın anlatacağı şeyleri sana anlatır yani.
Gazetelerin sitelerine girerse o tabii yıpranır yani.
Tam olarak evet yıprandı.
Bu arada Facebook'un güvenlikten sorumlu müdürü de
Levent abiyle aynı şey söylemiş.
Evet, yani hani Adobe çağrıda bulunmuş. Artık hani bunu sonlandıracağınız bir zaman belirleyin.
Evet.
Bitsin. Yavaştan çıksın hayatımızdan. Çünkü Adobe da üstüne düşmüyor artık. Bıraktı yani, Flash'ın devamı gelmeyecek belli.
Sadece güvenlik açığı.
İşte bulundukça kapatıyorlar.
Güvenlik açığı ile ilgili de iki şey var. Hacking Team haberi yaptık ya geçen hafta.
Evet.
Bu adamların buldukları güvenlik açıkları var. Tabii kendi için kullanıyor. E bunlar o çalınınca bunlardan ortalığa sızdı. Yayıldı. İki tane güvenlik açığı Flash'ta sırf buradan bulundu zaten.
Tabii tabii.
İşte daha yeni kapandı.
Çöpler ortalığa yayıldı.
Evet, daha yeni kapandı.
Bu adamlar buldukları güvenlik açıklarını dosyalarında saklıyorlar. Evet. Katalog oluşturuyorlar.
Söylemiyorlar onlardan. Firmalara.
Katalog oluşturuyorlar. Şimdi onlar da ortalığa saçıldı. Tabii.
Evet, Windows 10 geliştirme süreci tamamlandı ve son sürüm dağıtımı hazırlanıyor. Süreç başladı.
Evet, Windows 10 tahminlerimize göre, biz de 15 Temmuz tahmin ediyorduk. Evet, bizim tahminimizle de uyuştu. 10240 yapım numarası.
Yani resmi olarak söylemiyorlar ama bunun artık RTM sürümü olduğunu herkes
biliyor,
kabul ediyor.
Evet, bu şu anda o Insider sitesine falan gittiğinde artık kabul etmiyor Microsoft. Yani çıkmasına çok az kaldı artık, işte öyle deneme sürecine falan şey kabul etmiyoruz diyor. Yeni PC almıyoruz diyor. Ve şu anda hani 10240'ın ISO'sunu ben hani Microsoft üzerinden temin edemedim.
Yan yollardan edinebiliyorsun.
İşte 10160 falan bilgisayarında 10162 falan kuruluysa, hani daha geçmişten beri kullanıyorsan o geliştirme şeyini, izleme sürümünü, bu güncelliyor kendisine. Üstelik bu artık son olduğu için hani onda hızlı yavaş, evet, güncelleme ayarı var ya, hı hı, ikisinde de bu geliyor. Çünkü bu artık tamam, ortak nokta.
Yükleyenler şey demiş, bu sağ alt köşede hani sürüm numarası vardı, evet, ya, o da kalkmış diyorlar. Artık anlaşılan bu çıktığı gün piyasada olacak şey.
Evet. Zaten bu bilgisayar üreticileri HP, Dell falan 28, tabii, Haziran tarihle şey vermişler. Windows 10'lu makineler. İçinden Windows 10 yüklü, hmm, halde satılacak makineler için 28 Temmuz tarihini vermişler. 29'unda da zaten hani çarşıya çıkacaktı.
Kutu tasarımı da belli oldu.
Evet. Kutu 8.1'in kutusuna benziyor.
Bunun özelliği abi muhtemelen son kutu.
Evet. Bundan sonra online alınacak.
Evet.
Biz de çalışacağız tabii ki Windows 10 üzerine. Önemli bir şey. Ha, telefon tarafı biliyorsunuz hani 29 Temmuz konusu yattı.
Evet.
Sonbahar, evet, gözüküyor. Orada hala şey var. Windows Insider'da telefona hala abone olabiliyorsun ya da işte yükleyebiliyorsun. Sitenin o tarafı çalışıyor. Bakalım hani bizim de çok ders çalışmamız gerekecek.
Abi vallahi ben hemen geçmeyi düşünüyorum kendi ana bilgisayarımda.
Download edebilirsen çıktığı gün.
Ederiz ya.
DirectX 12'si falan bayağı, hmm, bir değişiklik gelecek. Gündemimize yerleşecek.
Evet. Windows Server 2013'e resmi destek sona erdi. Kullanıyorsanız kullanmayın.
2003.
2013. 2003 pardon.
Server.
Server tabii ki.
Evet. Yani şey o şöyle, güncelle çok kritik olmadıkça güncelleme gelmeyecek demektir.
Evet, öyle.
De işte tabii o işletim sisteminin kullanıldığı ortamları düşünürsen, öyle hani kullanıyorsanız kullanmayın diye bir şey yok. Çünkü server diyorsun.
Valla adamın biri yazmış, benim demiş binlerce sunucumda çalışıyor.
Tabii.
Nasıl yapacağım diyor. Yani o çok ya, ama şeyde itiraf ediyorlar. Yani biz geç kaldık hani firma olarak. Hani çünkü şey diye düşünüyorlar. 2008 sonsuza kadar var sürecek.
Arada bir de çünkü server 2008 vardı.
Hı hı.
Ya işte orada bir, evet, öyle adamlar var. Adam bir bankanın bilgi işlem sorumlusu. Onun on binlerce cihazı var ilgilenmesi gereken. Ama tabii onlar için özel araçlar oluyor. Yani o genelde 10 bin bilgisayarın başına tek tek gidip CD'de install etmiyorsun falan. O güncellemeler push ediliyor. Yani yollanıyor istemcilere falan.
Ama illa ki bir sorun çıkıyor. Gidip başında durman gerekiyor.
Öyle tabii. Bir de hani o bilgisayarlara tek tek Windows tabii kurulmayacak.
Bir yandan da bununla böyle upgrade, hani gidip yeni bir key almak değil ki abi. Bu, o yeni Windows server'ı o donanım kaldıracak mı sorusu da var.
Ya o kadar, o adamların o sırf lisansları takip etmek zaten başlı başına bir o iş. Onların canım. Yazılımlarını falan kullanıyorlar. Ya. O kadar bilgisayarın. Çünkü hani CDK neredeydi? Text dosyasına mı yazmıştık falan. Tabii. Olacak gibi değil. Text dosyası 10 megabayt. O yüzden o adamların dertleri büyük.
Öyle.
Çok bizlerin günlük yaşantımızda karşılaştığımız sıkıntılardan çok farklı onların karşılaştığı sıkıntılar.
Bir haber çıktı, haber de sayılmaz ama hani yeni Lumia'ların gelişi ile ilgili bir yani 6 modelden bahsediliyor.
Vallahi geliyor mu gidiyor mu?
Belli değil. Yani bu olayın iletişim tarafı rezalet oldu. Hani evet. Yani bu Lumia'lar ölüyor mu kalıyor mu ne oluyor hiçbir şey belli değil. Ya herkes başka
bunlar
bir şey
gelse söyledi. Bile kimse için bir anlam ifade etmeyecek gibi bir şey oldu.
Evet.
Şimdi bir yandan dendi ki ya tamam hani Lumia ailesi anlamsız derecede kalabalıktı. Doğru. Çünkü biz incelemelerimizde bile şimdi 13-20, 15-20 tamam üst düzey. Hadi 9-30 diyeyim üst düzey tamam. Ama mesela ilk baştan beri 820'yi, 830'u, 700'leri, 600'leri belki bir yere oturtmakta zorlandık biz de zaten. 500'ü oturtmak kolay. Herkeste 520 var. En ucuzu çünkü. Ama dediğim gibi hani 700 serisi arada kalıyordu. O yüzden hani şey eleştirisini kabul ediyorum. Bu kadar çok modele gerek var mı? Okey. Ama şimdi yine 6 tane. Hani Microsoft bundan vazgeçecek denildi. Bu evet, komple Windows Phone'u çöpe atmıyor ama bu kalabalıktan vazgeçecek. Apple demin evet. Konuştuk işte tek model satıyor, iki model satıyor adam. Ama şimdi yine 6 tane yeni Lumia'dan bahsediliyor. Bu tabii resmi duyuru falan değil. Sızıntı. Bilmiyorum ne olacak Microsoft artık bir karar verse. Çünkü bu belirsizlik durumunda kimse alışveriş etmez. Bir şey lazım. İnsanlara bir yol haritası lazım. Ya da hani yapmayacaksan da yapmayacağını söyleyeceksin.
Evet. Şimdi bir yandan da şey de geliştirmeye çalışıyorlar. Bu kablosuz şarj olayını hani hiç dokunmadan havadan yapmayı. Bununla ilgili çalışmalar var. Güç kaynağından 0.5 metre uzaklığa kadar hem de birden fazla cihazı şarj edecek bir yol geliştirmişler. Onun haberi var linkte. Detaylarına
videosu
baksınlar.
Videosu da var izlesinler.
Evet.
Yani bayağı çalışıyor görünüyor ama tabii de gerçek hayata ne kadar uygulanabilir?
Verim meselesi beni ilgilendiriyor. Yani elektrik ülkemizde pahalı. Telefonu 10 kuruşa şarj ediyorsam bu şekilde 17 kuruş olacaksa pek bir yararı yok.
Onu da düşünüyorlardır herhalde.
Evet. Sadece telefon diye de düşünmüyor. Bunda tabii tabii. Dizüstü bilgisayar falan filan da yapılabiliyor yani. Ona da gücü yetiyor.
Bakalım adamlar hani ciddi. Genelde pek bir şey çıkmıyor sonuçlarından bunda ama bu adamlar...
Ya bunlar sonuçta hani teknolojiye geliştirmiyor. Bu IBM'in 7 nanometre gibi. Yongası gibi biraz. Bunu bir yerlere satacaklar patentini vesairesini. İkna edebilirlerse belki göreceğiz ileriki yıllarda.
Bir patent davası haberi de Avrupa Komisyonu'ndan Qualcomm'a geldi. İki tane...
patent davası değil de
şey, pardon, rekabet. Rekabet. İki davadan bahsediliyor. Sonra işte bugün Qualcomm'dan da açıklama geldi. Boynumuz kırıldan ince diye. Hani şey her türlü yardımcı olacağız.
Yani soruşturma başlatmışlar. Evet, soruşturma sen işte rakiplerini köşeye sıkıştırıyor musun? İşte bir şeyin maliyetinden aşağıya fiyat veriyor musun? Hani pazarı bitirip öldürmek sadece ben kalayım diye. Evet. Bunları Avrupa Birliği biliyorsunuz daha önce başka firmalara tabii. Da Avrupa Birliği bu konuda hassas ve ciddi.
Ama daha çok da Amerikan firmalarına karşı hassas.
Evet,
Avrupa
öyle bir şey
Birliği. Amerikan firmalarının Avrupa'daki faaliyetlerini çok dikkatli takip ediyor.
O normal ya, onu diğerleri de yapıyor.
Evet. Müzisyen Neil Young yine gündeme geliyor. Düşük ses kayıtları gerekçesiyle müziklerini tüm stream servislerinden diyelim geri çağırmış, yani çekiyor.
Yani bu Spotify falan gibi
dinleme üzerine olan
müzik mağazası değil de dinleme servislerinden çekiyor. Çünkü bir
açık mektup yayınlamış. Evet. Diyor ki ya bunların ses kalitesi şimdiye kadar gelmiş geçmiş en kötü. Ben diyor bütün ömrümün şeyini, meyvesini buralara koymak istemiyorum. İleride düzelirse diyor bir daha düşünürüz.
Ya, yani bir yandan da ama bu adam biliyorsun Pano diye bir
Pono diye
bir şey yaptı. Cihaz yaptı. Bayağı yüksek kaliteli ses ya müzik dinlemeye yarayan bir cihaz geliştirilmesine katkıda bulundu diyelim.
Evet, geçen üçgen şeklinde bir profili olan bir cihaz şey oldu. Öyle bir şey çıkart. Tabii şimdi öyle bir şey çıkartmış bir durumdaysan iyi niyetli olsan bile kimseyi inandıramıyorsun. Bu bir ilgi çekmek için bir hamle mi? Hı. Bilemiyorsun.
Abi şey peki yani mesela şimdiye kadar gelmiş geçmiş en kötü kalite falan diyor da radyo daha mı kaliteliydi? Radyolardan da çekmiş miydi kendi müziklerini?
Yani bilmiyorum.
Sonuçta radyodan kaliteli değil mi bu akış hizmeti sunan yerler?
Öyle olması lazım. Ha, radyo şeydir. İyi çekti mi? Bayağı iyidir de her zaman iyi çekmez.
Daha iyidir abi. Onun mesela bir standart o hani sampling rate derler ya, örneklem hızı. Normalde hani CD'lerden vesaire falan düşüktü bizim şimdi kullandığımız o MP3 kalitesinden falan. Yani bu akışın da ben o kadar kötü olduğunu düşünmüyorum.
Ya şimdi
hani
şu...
Tamam, bir müzisyen hassaslığında kulağım yok, onu kabul ederim de.
Ya adam tabii şey var, müzisyen olmanın ötesinde hi-fi meraklısı olabilir. Ve şöyle bir durum var. Müzik dükkanları, online müzik dükkanları ve bu akış sağlayan hizmetler düşük kalite kullanıyor. Yani düşük dediğim yüksek kalite kullanmıyor diyeyim.
Daha güzel oldu bu.
128 kilobit falan filan. Bugün hakikaten şey bir kitle var. Ya kardeşim hani bunun iyisi de olsun. Hani parasını vereyim icabında ama şeyi kastetmiyorum. HD Tracks.com falan gibi çok ufak siteler var. Ama insanlar bunu iTunes'tan ya da eşdeğerlerinden bekliyor. Microsoft'un müziğini, Groove müziğinden, Nokia'nın müziğinden falan da yüksek kaliteli bir opsiyon istiyorsun. Öyle bir şey sunulmuyor. Biraz belki buna da bir tepki olabilir. Buna bir tepki verilmesi de iyi olabilir. Çünkü sen telefona kulaklık takıp dinliyorsun. Öbürü işte bilgisayarın, tabletin kulaklığından, şeyin hoparlöründen dinliyor falan ama ya kiminsin dedi. Adamın 100 bin dolarlık hoparlörleri var. Yani adam iyisini isteyebilir.
Ya öyle ama stream müzik biraz hani sokakta giden adamın müziği. Hani yanında sen o kadar pahalı büyük kulaklıklar taşıyamayabilirsin. Ya da hatta kutudan çıkanı kullanıyorsun kulaklık diye.
Ha işte.
Bir yandan da o kilobit meselesinin başka bir tarafı var. Bu Neil Young'ın hani hesaba katmadı. Benim kotamı götürüyor. Yani ben o kaliteli müziği dinlerken abi baktım kota bitti.
Doğru da işte şu var. İnsanlara bu seçeneği vermen lazım. Adamın kotası da vardır, parası da vardır. İyisini istiyorum kardeşim. Yani bu bir müzik dediğin bir bilgi. Bunun niye tahrip edilmişi sadece olsun ki? Bunun iyisinin de bir yerlerde olması lazım. Ve erişilebilir olması lazım. Tamam sen alma, ben de almayacağım. Kotan yok, param yok, bilmem ne. Ama iyisinin de bir yerde muhafaza edilmesi lazım. Bu talep mantıklı bir talep.
Mantıklı.
Ama dediğim gibi hani bu amca aynı zamanda işte hi-fi müzik player sattığı için Neil Young tabii bu arada önemli müzisyen.
Evet.
Benim amca dediğime bakma. Tabii ki onun tepkisi bir sadece müzik sever ya da hi-fi meraklısı tepkisi bile olsa şey sorgulanacaktır. Ticari kısmı sorgulanacaktır.
Ya şey var şimdi stream bir yanı. Ben hani müziğimi alırken mesela FLAC ya da ona eşdeğer bir kayıpsız format diyelim. Hani bir şeyden download etmek isterim. Öyle bile hani stream'in başka sebepleri var. İşte yok kotaydı bilmem neydi bir sürü şey sayarsın da. Download edeceğim ben bunu. Satın al, arşivime koyacağım. Orada bile çok kısıtlanıyorsun. Her müziği kolaylıkla yasal yoldan elde edemiyorsun.
Tabii ki.
O bir sorun yani. Bu Pono'nun da şeyi tipi Toblerone'a benziyormuş.
Yalnız bu da ergonomi açısından çok kötü ya. Üçgen abi ne cebine koyabilirsin ne bir şey yapabilirsin. Tam masaya şöyle koyuyorsun da taşımak için hiç iyi değil.
Ya onun özel kutusunda falan güzel bir şekilde sunulduğu falan incelemeleri vardı, belirtilmişti ama pek bir şeye erişecek bir cihaz değil.
Evet.
Ben yıllar önce Sebit'te şey görmüştüm. Colorful diye bir ekran kartı markası var. Pek bir pazar payı olduğu söylenemez.
Evet.
O adamlar işte böyle hi-fi media player yapmışlardı. Üzerinde RCA tipi sağ sol kanal olarak ses çıkışları falan vardı. Öyle kulaklık çakı gibi günümüz bildiğimiz basit sistem yok. Ama tabii ne oldu bilmiyorum. Piyasaya çıkabildi mi? Çıktıysa ne kadar ilgi gördü hiç sanmıyorum.
Nokia 2016'da geri dönebilirmiş. Valla
her sene, her hafta bir haberi olmaya başladı.
Yapıyoruz, evet.
Bu sefer tarih verildi. 2016'da şeye dayandırılıyor. Microsoft'la olan marka, lisans falan anlaşmaları 2016'da firmayı serbest bırakıyormuş.
Evet. Sonu yani.
2016'da serbest kalıyormuş firma. 2016'da kendi telefonuyla çıkabilirmiş. Yalnız böyle bir şey olursa biraz garip olacak ya.
Garip olacak abi. Şey, güzel yorum var orada. Hazır Microsoft Nokia limanlarını çıkarmışken hepsini geri alsınlar bari.
Microsoft'tan 7 milyar dolarlık bir kaynak kullanmış gibi bir şey olacakları. Evet.
Ama valla işte bu haberleri okuyoruz. Yayınlanıyor falan da detaylarını bilmiyoruz. Burada şu olabilir. Büyük firmalar arasındaki bu tür satın almalarda, satışlarda falan anlaşmalarda şöyle bir şey oluyor. Şimdi ben TeknoSeyir'den ayrılıyorsam bana şey yapılıyor, imza atılıyor. Bir tane daha hani TeknoMeyir diye kurmayacaksın diye anlaşma yapılıyor. Ya da hani biz TeknoSeyir'i satarsak TeknoSeyir'i alan adam bize böyle bir şey attırıyor. Çünkü biz o parayla gidip daha iyisini kurmayalım diye. Çünkü geçmişte bu hatayı yapmış adamlar var. Adam ne diyeyim, gofret üreticisi.
Tamam.
İşte satıyor firmasını rakibine ama aldığı parayla daha büyüğünü, daha iyisini kuruyor 6 ay sonra. Tabii rakip saç baş oluyor yine karşısında. Rakip bir firma, hem de daha da güçlenmiş şekilde, daha da deneyimlenmiş şekilde.
Hem de senin paranla.
Evet. O yüzden böyle satın almalarda, satışlarda falan rekabet etmeme anlaşması yapılıyor. Yani o yüzden şimdi böyle Nokia'nın satılıp da sonra ya 2016'da lisans bitti, hop biz yine telefon üreteceğiz olayı olmuyor. Hani hiç de olmayacak bir şey olabilir bu aslında. Konuşuluyor, ediliyor, haber oluyor da.
Gerçekte... Ama işte o senin dediğin sınır 2016 dördüncü çeyreğe kadar diyorlar. Hani öyle anlaşıldı.
Acaba işte yani bilmiyorum.
Bütün ömür boyunca değil, belli bir süre koymuş. Hani bu kadar yıl sen cep telefonu üretmeyeceksin.
Ama işte o 2016 çok az bir. Yani çok 2015'ten az, 2016'ya. Bilmiyorum, bunlar milyar dolarlık firmaların birbirleriyle olan ilişkileri ama
evet.
O iş olursa da bir yılda falan olacak değildir diye düşünüyorum. Ama 2016'ya ne kaldı?
PlayStation Mobile için belirlenen kapanış tarihi geldi.
Evet, daha önce biz belirtmiştik.
Evet.
Özellikle Vita kullanıcılarını ilgilendiriyor. PlayStation Mobile servisi kapanıyordu. Geldi, hatta hani bizim yayın tarihimiz itibariyle geçmiş bile olacak. Geçmiş olsun diyelim.
Evet.
Ben genelde çok basit oyunlara bakmıştım ama hani ücretle satılan bazı güzel oyunlar da varmış. Hani onlara da yazık oldu yorumu yapılıyor. Yapacak bir şey yok.
Öyle. Cep telefonu verisiyle bir kişinin depresyonda olduğunu anlamak mümkünmüş. Bu senin haberine benziyor Hamdi.
Evet, araştırma yapmışlar. Tabii daha biraz çok az denekle yapılmış bir ön araştırma gibi bir şey ama sonuçta %87 hassaslıkla bir kişinin depresyon belirtileri gösterip göstermediğini cep telefonu ve GPS verisiyle ölçebilmişler. Onda diyorlar ki hani belli davranışlar var. Sürekli telefona bakıyorsan mesela.
O zaman herkes depresyonda.
Evet, işte eve giriş çıkış saatlerin düzenli değilse, çok darmadağınlık saatlerde girip çıkıyorsan,
benden
depresyon belirtileriymiş bunlar.
Benden bahsediyor. Ama bu ne ya? Adam ne şey her sabah 9 çıkış akşam 5 dönüş olunca iyi mi olacak? Yani depresyon
iyi olacak
değil mi
çünkü
oluyor?
Şöyle abi insan doğası bir kararlılık arıyor. Her konuda standardı tutturacaksın. Rastgele bir şeyler yapmaya başladığın zaman o senin aslında bilinçaltını zorluyor.
Ben
depresyona girenlerin de çoğunluğu işte bu türlü davranışlar gösteriyormuş. Yani tam düzensiz davranışlar diyeyim. Buradan da %87 hassaslıklı ama tabii hani bu araştırmaya gelen eleştiriler de var. 28 tane denek üzerinde yapmışlar. Kısa süre yapılmış.
Oo, 28 çok az ya.
Çok az. Ama kendileri de söylüyor adamlar. Hani biz bunu daha da geliştireceğiz ama burada bir şey bulduk diyor. Yani korelasyon bulduk diyor bu cep telefonu kullanma verisiyle depresyonu tespit etme arasında. Daha fazla araştırılması lazım bunun diyor.
Tuvaletin yerini biliyorsan kabızlığı da tespit edersin bu araştırmayla. Adam
kesinlikle edersin tabii. Zaten Apple'ın hani Research Kit tanıtmışlardı ya bu son.
Bu da onun mu virali?
Hayır bu da onun gibi aslında. O Research Kit de bir sürü bir işe yarayacaktı. Senin kalp hastalığından Parkinson'una kadar ölçebiliyordu alet. Hmm. Üzerindeki sensörlerle çok titriyorsan yürüyüşünden falan anlıyordu yani.
Ya Allah'ım ya.
Abi cep telefonları hayatımızın her alanına giriyor. Bu da önemli alanlardan biri. Sağlık.
Yok ya bunlar şey değil yani. Bu haberler saçma sapan şeyler bence yani. Adam abicim vur patlasın çal oynasın yaşıyor. Günde her gün evden çıktığı saat belli değil. Girdiği saat belli değil. Bunun depresyon belirtisi bilmiyorum tamam.
Ama
onlar bilim adamıdır.
Çal oynasın depresyonda olmadığı anlamına gelmiyor olabilir yani. O
yani
ayrı
bilmiyorum,
bir konu.
Benim çok aklıma yatmadı. Neyse, evet. Telefondan öğreniriz.
NASA'nın New Horizons aracı Pluto'nun yanından geçti gitti.
Geçti gitti. Nihayet. Geçen hafta söylemiştik geçecek diye. 14 Temmuz'da oldu. En yakın noktaya ulaşıp geçti gitti. Hatta bugün gece vakti galiba ilk dünyaya gelen resimleri de NASA paylaştı. Şimdi şey bekliyor herkes böyle hemen çekti resimleri bol bol görelim diye bekliyor ama o çekilen resimlerin dünyaya ulaştırılması bile bir dert. Çok yavaş bir bağlantı
evet,
var.
Orada ben hatta birkaç şey bulmuştum. 2 kilobit zannedersem. Tabii konumuna göre devamlı değişiyor
evet.
Bağlantı. Ben şu anda...
Yani o resimler niye renkli değil falan gibi sorular geliyor.
Daha
yani
işlenecek.
Renkli olduğu zaman 3 katına çıkarıyorsun. Sen bir anda göndermesi gereken datayı vesaireyi.
Evet, evet.
Zaten üzerindeki ekipmanlar hani bizim gözle gördüğümüz fotoğraflar çekmiyor. Kızılötesi çekiyor. Mor ötesi çekiyor. Her şeyine bakıyorlar yani onun.
Evet.
Oradan bir veri ortaya çıkarıyorlar. Ama şu gelen siyah beyaz resimde Plüton'un üzerindeki dağları net bir şekilde görebiliyorsun.
Ya.
Hani şu ana kadar bu netlikte göremiyorduk. Şimdi Hubble Uzay Teleskopu'nu kullanıyorlar. Yıldızları falan görüyorsun. Çünkü onlar ışık yayıyor. Pluto kendi üzerine gelen ışığı yansıttığı için daha da az. Bunları görmek çok zor. Yanına kadar gitmek gerekiyor işte. İlginç bir nokta şunu buldular. Bu buldukları dağların yaklaşık 100 milyon yıl yaşında olduğunu düşünüyorlar. Hani Güneş sistemi 4,5 milyar yıl yaşında. Çok genç yani
çok
aktif
genç.
Olduğu anlamına geliyor. Bu kadar Güneş'ten uzak, kütlesi de küçük. Bu aktiflik nereden geliyor? Zaten soru işareti bu hemen. Yakınında büyük bir kütle de yok. Mesela Satürn'ün de uyduları var aktif olan ama o Satürn'ün çekim sisteminden kaynaklanan bir aktiflik. Pluto'da doğru düzgün krater yok üzerinde. Mesela yaşlı olsa kraterlerle çok delik deşik olması lazım. Bunlar şimdi cevaplanması gereken yeni sorular.
Hmm.
Yeni sorularımız oldu.
Şimdi 2 kilobit bağlantı kurabiliyormuş Pluto'dan sonra. Dolayısıyla o çek fotoğrafları falan çekiyorsun ama çektiğin fotoğrafları anlatma, aktarması 2016 sonuna
tabii
kadar ancak sürüyor. O kadar fotoğraf o hızla aktarabilmek. Bir de şöyle bir enteresan bilgisi var. Bu tabii 10 sene mi 12 sene önce mi ne atılmış bir şey olduğu için uydu ya da işte prop diyelim işte sonda. Olduğu için bunun içinde 12 yıllık bir işlemci var. Bu işlemci tabii de PlayStation'da da kullanılmış. MIPS. Eskiden bu ARM dışında x86 dışında bir de MIPS mimarisi vardı.
Evet.
Windows NT falan desteklerdi. MIPS R3000 işlemci içinde var. PlayStation'ın da ilk PSX dediğimiz sürümünde aynı işlemci varmış. Bu işlemci çalışıyor şu anda o fotoğrafları gönderiyor bize.
Ya bir sürü ayrıntısı var. Mesela bağlantıyı hızlandıramazlar mı diye düşünüyorsun. Evet ama daha fazla enerji gerekir. Bu sefer aletin üzerindeki...
O kadar ışık yok orada.
Işık da değil zaten, bu plütonyum kullanıyor. Çünkü yok hakikaten o kadar ışık güneşle evet, falan şarj etmen mümkün değil. Üzerinde nükleer bir şey var, çekirdek var.
200 wattmış. Evet. Dün programı vardı. Orada hatta şey tartışıyorlardı işte, ya buna kahve makinesini bağlasak çalışır mı falan. 200 watt da hiçbir şey çalıştırmaz. İki tane ampul çalıştırır. Bambaşka dertleri var onların da işte.
Tabii. Ya.
2 kilobit. Sen burada 5 megabiti beğenmiyorsun, 50 megabiti beğenmiyorsun.
Evet.
2 kilobitli adam dünya güneş sisteminin öbür ucuna gidiyor.
Evet, yeni Warhammer 40.000 oyunu Inquisitor, Martyr açıklandı, duyuruldu.
Ya sadece o değil ki, bir de şey geldi. iOS platformuna bu hafta çıktı Warhammer 40.000 oyunu. Deathwatch.
Hmm.
Ya habire çıkıyordu artık tabii, biz Games Workshop ne yapıyor anlamadık. Garip garip firmalara lisans veriliyor. Gerçi bu demin söylediğim Deathwatch'u yapan daha önce de başarılı bir oyun yapmıştı iOS'ta, ama sadece iOS'a yapıyor. Bilmiyorum yani, Games Workshop sahip olduğu ne desek, kültürel patent mi desek, işte bu fikri patentleri en iyi kullanan, en saldırgan şekilde kullanan bir firma olarak görülüyor. Sahip oldukları işte başta Warhammer 40.000 lisansları. Ama bir yandan da bilgisayar tarafında ne yaptıklarını anlamak mümkün değil. Garip garip firmalara bir sürü çöp oyun çıkıyor. Dawn of War'u geçen olmadı. En başarılı seri Dawn of War serisi. Onu geçen olmadı. Bakalım işte, takip edemez hale geldik. O ilginç. Evet. O ilginç. Bu arada bir yerli oyun haberi var. Onu da Solar belirtelim. Steam'de Solarix değil mi?
Evet.
Bu şimdiye kadar yerli oyun deyince hep şeyle özdeşleştirdik. İşte Endless Runner dediğimiz koşma oyunları ya da işte trafikte gitme oyunları falan filan, ama bu arkadaşlar 3D bildiğimiz hani Dead Space tadında bir oyun yapmışlar.
Pulse Tense. Firmanın adı. Hem Steam'den alınabilir hem kendilerinden alınabiliyor. Ama Steam'de şu an daha ucuz bir indirimi var. 23 liraya alabiliyorsunuz.
Evet.
Bayağı oyun yani, bu şey ciddi bir oyun.
Bu öyle.
Türkçe arayüz ve altyazı desteği var.
Dediğim gibi biraz Dead Space tadında.
Biraz Dead Space, biraz da hani Alien'ın o atmosferi, son Alien'den bahsediyorum.
Evet, evet. Bilim kurgu tarzı, evet. Normal 3D, FPS değil mi?
Öyle ama
first
şey.
First person
ama stealth, yani gizlenerek oynanan oyunlardan.
Böyle bir oyun yapmış bu arkadaşlar. Biz hazırlıyoruz bunun incelemesinde ama şimdiden duyurmuş olalım. Madem indirimi de var. Neydi?
Solarix.
Solarix. X'le.
Bu haberlerde benden bu kadar. Başka haber kalmadı bu haftalık. Siz bir şey diyor musunuz?
Herkesin bayramı kutlu olsun.
Evet. Evet. Haftaya yayın akışında bir değişiklik yok.
Yok.
Bu hafta böyle bir gün önce geldi gündem.
Evet.
Haftaya bir değişiklik yok. Bu hafta sistem toplama falan gerçekleşti.
Evet. Nihayet.
Tablet oyunu oynadık.
Hı-hı.
iOS'ta.
Evet. O oyunu oynadık ama şu an pek o oyunun ben anlaşıldığını zannetmiyorum Levent abi. Çünkü onu biraz oynamak lazım. Oynadığın zaman bırakamıyorsun. Ama hani işte dışarıdan bakınca biraz tuhaf bir oyun ya abi.
o yüzden... Ya ilk izlenim evet, gerçekten bu nasıl bir oyun ya diyorsun.
Evet.
Ama oynadığın zaman bir oyun. Farklı bir oyun.
Ya en azından şu var, değişik bir şeye ben hasretim. Bu hakikaten değişik bir oyun.
Evet. Şimdi de Hamdi Serdar abi ona oynuyor.
Ben oyunu ilerlettim, ona kolaylaştırdım. O oynayacak şimdi tabii rahat rahat. 30 Temmuz'da Angry Birds 2 geliyormuş. Hmm. Bunu da şimdi haber araştırırken gördüm. Gündeme eklemedik ama nasıl olsa artık burnumuzdan ağzımızdan bile Angry Birds çıkacağı için sorun, bundan haberi olmayan kimse olmaz. 30 Temmuz'da Rovio geliyormuş. Bakalım aynı şeyi hani 1000 kere sattılar Star Wars, Transformers falan diye. Yine öyle mi, yoksa hakikaten yeni bir şey mi?
Evet, bakalım. Peki tatile çıkacaklar vardır, onlara da dikkatli olsunlar diyelim yollarda.
Yine çıktılar.
Çıktılar, dönerken dikkatli olsunlar diyelim.
Bizi dinlemeyin, siz yola bakın.
He, değil mi?
Öyle bir arada, şimdi şöyle tehlikeli bir durum var. Kimisi diyor ki teknoseyirin gündemini çok seviyorum, uykusuzluk sorunum var. Çözüyor. Kimisi de diyor ki ben arabada yolda dinliyorum. Şimdi bu iki verinin birleşmesi çok huzursuz edici.
Evet.
Biz sebep olmayalım yani.
Evet, kesinlikle haklısın. Peki önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwork sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.